Samsung TV ve Ekim Türk TV'den yapmış olduğumuz ortak yayından hayırlı akşamlar. Adnan Oktar'la Başbaşı programımıza hoş geldiniz. Soru ve görüşlerinizi ahirzamansohbetleri@hotmail.com'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu programı aynı zamanda harunyahya.tv internet sitesinden canlı olarak izleyebilir, tekrarlarını takip edebilirsiniz. Harun Yahya'nın tüm eserlerini www.harunyahya.com ve www.harunyahya.net internet sitesinden bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bugün yine birbirinden değerli konuklarımızla buradayız. İsterseniz ilk önce konuklarımızla merhaba diyelim. Sayın Doktor Oktar Babun'a hoş geldiniz.
Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
Doktor Cihat Gündoğdu Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
siz nasılsınız hoş efendim?
Çok iyiyiz.
Çok iyiyiz, çok şükür.
Evet, bizler de çok iyiyiz. Ramazanımız güzel geçiyor, coşkulu geçiyor. Evet. Bayrama son günlerimiz kaldı, az kaldı yarılık Ramazanımızı. Bugün insan vücudundaki mucizelerden bahsedeceğiz. Ben de çok merak ediyorum insan vücudundaki mucizeleri ve hemen başlamak istiyorum açıkçası. İnsan vücudundaki mucizeler nelerdir?
Evet, insan vücudunda yani tek hücreyi bahsetmiştik önceki programlarımızda. Şimdi biraz daha böyle hem hastalıklarla insanların tecrübe kazandığı, vücutta neler yaşandığına dair böyle tesadüflerle açıklanamayacak harikalar var insan vücudunda.
Evet.
Şu hastalıklarla insanlar bunu yakinen biliyorlar, öğreniyorlar. Mesela şeker hastalığı.
Evet.
Şeker hastalığında ne oluyor da hasta oluyor insan.
Hı hı.
Biliyorsunuz şeker hastalığı uzun vadede insan gözlerini
evet.
kaybediyor. Uzuvlarında işte ellerinde, ayaklarında his kaybı gelişiyor. İşte organ kayıpları gelişiyor. Böbrek yetmezliği başlıyor.
Evet.
Bir yandan işte kılcal damarlar tıkandığı için beyinde de tıkanıklıklar olabiliyor. İşte felç gibi olaylar sıkça rastlanıyor.
Evet, bir de peki, yaralandıklarını herhalde yaralandığı
yaraları kapanmıyor evet. tabii. Peki bunun sebebi ne?
Hı hı.
Sebebi ne diye baktığımızda görüyoruz ki vücudun şeker dengesi bozulmuş. Yani kanımızdaki şeker olması değerden çok üst seviyelerde seyretmiş yıllar boyunca. Ve bu fazla şeker kılcal damarları tıkamış. Tıkaya tıkaya bu hastalıklar baş göstermiş. Organlar iflas etmiş. Tıpta da bu şekilde zaten ifade ediliyor. Organların bozulması, iflas etmesi şeklinde geçiyor. Şimdi peki sağlıklı insanda nasıl durum? Yani olması gereken ne? Allah'ın bize eksiklik olarak gösterip de sonuçta şükretmemiz, sağlıklı olduğumuzda şükretmemiz ve harika olduğunu fark etmemiz gereken sistem nasıl çalışıyor normalde?
Evet.
Bunu görmemiz, değerlendirmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi öyle hassas bir denge var ki bir defa bütün hücrelerin şekere ihtiyacı var. Bu şekerin yaklaşık 80 ile 110 düzeyinde mililitre bölü desilitre diye bir şey var. Miligram bölü desilitre diye bir birimi var. 80 ile 100 herkesin aklında kalan bir değerdir genelde. 110. Bu değerler arasında sabit olarak tutulması gerekiyor. Hücrelerin randımanlı olarak şekeri kullanabilmesi için enerji olarak. Şeker yoksa kanda bir defa ilk önce beyin hücreleri bundan zarar görmeye başlıyorlar. Şekersiz bir ortamda enerjisiz kalıyorlar. Diğer bütün hücreler için de bu aynı şey de geçerli. Demek ki sabit bir şekilde kanda kan şekerini belli bir düzeyde tutmak lazım. İşte burada devreye pankreas denen bir organ çıkıyor. Devreye giriyor. Daha doğrusu zaten var devrede. Biz sonradan fark ettik. Yani bu 19. yüzyılın sonlarına kadar bilinmiyordu. 20. yüzyılın başlarında fark edildi ilk olarak. Hatta başında gereksiz bir organ olduğu bile iddia edilebiliyordu pankreasın. Şimdi bakın ne kadar hayati bir organmış. Cehalet seviyesine bakın o zamanki. Ki Darwin'in zamanının hemen ertesidir bu.
Hı hı.
Gereksiz nasıl tabir edilebilir ki bu kadar önemli bir şey? İnsülin denen bir hormonu salgılıyor pankreas hücreleri. Ve şekerin belli bir düzeyde kalması sağlanıyor. Aynı şekilde başka bir hormon daha var. Hı hı. Bir protein aslında bunlar. Hassas bir şekilde üretilen. Glukagon denen. Bu da yine aynı şekilde pankreas tarafından üretiliyor. Ve bu iki hormonun dengesi sağlanarak kan şekerimiz sabit düzeyde tutuluyor. Karşımızda çok üstün bir bilinç ürünü düzen var. Kimse bunun tesadüfler oluştuğunu iddia edebilir mi?
Edemez.
80'den aşağı düştüğünde 60'lara 50'lere düştüğünde insanlar bayılıyor.
Evet.
Çok hayati bir problemdir şekerin düşmesi. İnsanlar ölür.
Kesinlikle.
Şekerin yükselmesinden belki kısa sürede insan ölmez ama eğer 40'a 30'a düşmüşse bir insanın kan şekeri, o insan her an ölebilir. Hemen acilen müdahale edilmesi gereken bir durum vardır. Şeker zaten yükselmişse 300'lere, 400'lere, 500'lere çıkmışsa ve uzun müddet bu seviyelerde sürüyorsa zaten koma devreye giriyor. Şeker koması dediğimiz durum. Bu da yine acile gitmeyi, tedavi edilmesini gerektiren bir durum.
Şeker hastalığının nasıl başladığını nereden bileceğiz peki?
Evet, burada vücudun kendi kendine demek, bakın alışkanlık olmuş, Allah affetsin, kendi kendine değil tabi.
Evet.
Kendi kendine hiçbir şey olur mu?
Tabii ki.
Kendi kendine değil, Allah'ın hücrelere emriyle beraber susuzluk hissi oluyor.
Evet.
Çünkü kan şekerinin yüksek seviyede olması, vücut bu kan şekerini idrar yoluyla atmaya çalışıyor. Kendi koruyucu mekanizmaları devreye giriyor ve idrarla atmaya çalışıyor. İdrar oluşabilmesi için bol miktarda su içmeniz lazım. O yüzden beyinden susama emri diye bir emir gidiyor hücrelere. Daha doğrusu bir his bu. O da nasıl gerçekleşiyor? O da basit bir şey değil aslında. Basamak basamak incelediğimiz o da harika bir durum, susama hissi. Beyinden tükürük bezlerine giden sinyal azalıyor. Yani tükürük üretilmesi azaltılıyor. Bu şekilde ağız kurulu oluyor. Ağzı kuruyan bir insan da tabii ki su içme ihtiyacı hissediyor. Şimdi buradaki harikalık da yine ortada. Bir defa şekerin vücuttan atılması lazım. İdrarla atılması lazım. Bunu bilen bir bilinç var. Bir, su alınması lazım vücuda. Ama bunun için de normal insanın susamadan gidip su içmesini zorla insana su içmek ne kadar problemlidir herkes bilir. Yani çoğu insan su içmen dediğimiz halde içmiyorlar. Rahatsız oluyorlar aşırı su içmekten mesela. Böyle bir durumda emir geliyor, tükürük bezleri önce az çalışıyor ve ağız kuruluğu gelişiyor ve siz su içmek zorunda kalıyorsunuz.
Evet.
Zorla Allah emrediyor ve siz su içmek zorunda kalıyorsunuz, su içiyorsunuz. Böylece sistem çalışarak kendini koruyabiliyor.
Peki tatlı isteğiyle bir alakası var mı? Hani bazı şeker hastaları tatlı için çıldırıyor. Hani devamlı tatlı yemek istiyor. Halbuki zararlı tatlı yemeleri. Evet. Bununla ilgili?
İşte orada bir defa şey var. Yine kan şekerinin düzensizliği söz konusu.
Evet.
Kan şekeri hep normal sağlıklı bir insanda, yani milyarlarca insanda böyledir. Sağlık bizde de aynı şekilde.
Evet.
Hep böyle 80 ile 110 arası değişir. Bu olması gereken düzeydir. Ama 80'in altına düştüğünde insan acıktım der ya, kan şekeri düşer. O yüzden bir şeyler yeme ihtiyacı hisseder. Kan şekerinin düzeyi bozulduğu için şekere açlık olur şeker hastalarında. Yani bu düzensizlikten kaynaklanan bir şeydir. İlk başlarda bu şekilde kendini gösterir. Şekerin şeker dengesinin bozulmasıyla ilk olarak ortaya çıkar. Daha sonra şeker hastalığı oturur tablo olarak.
Şimdi bakın burada Cihat Bey çok güzel anlattı. Tekrar dikkati çekmek açısından zincirleme çok büyük mucizeler var. Bir kere insan daha doğmadan çok üstün akıl, Allah'ın sonsuz aklı, şeker diye bir molekül olduğunu ve hücrelerin bu molekülü parçalayarak enerji elde edeceğini bilen bir akıl gerekiyor ki bunu kullandırmak için bir hormon yaratılmış. Bu hormon da insülin hormonu, protein yapısında bir hormon bu. Bunun şifresi DNA'da yazılı olarak var. Biliyorsunuz DNA daha önce görmüştük. Şu şekilde zincirler bizim hücrelerimizde bulunan. Bakın bunun üzerinde şifrelerle insülin hormonunun yapısı yazılmış. Neden? İnsülin olmadan bu şeker molekülü hücrelerin içine rahat giremiyor. Giremediği için kullanılamıyor. Hücre bu şeker molekülünü iyi kullanamadığı için enerji elde edemiyor. Fakat şeker molekülünü kullanmak için bir sürü ara protein ve enzim yaratılmış. Onların şifresi de DNA'da yaratılmış. Ya bakın bu çok kompleks bir sistem. Olmazsa olmaz.
Evet.
Şekeri kullandıran Allah insülin hormonunu yaratmış. İnsülin olması yetmiyor. Şeker hücre içine girdikten sonra onu parçalayacak ve enerji elde edebilecek bir sürü protein yapılmış. Onlardan birinin eksikliğinde bütün sistem çöküyor. Yani basamak basamak iddia ettiği gibi Darwinistlerin basamak basamak aşama aşama olmuş olamaz. Bütün sistem birden var olması gerekiyor.
Evet.
Bakın bununla birlikte bitmiyor. Cihat Bey anlattı. Şimdi şekerin biliyorsunuz günümüzde şekeri ölçmek için son derece gelişmiş teknolojik aletler var. Değil mi? Hastadan kan alınır.
Evet.
Ondan sonra bir an bakılır. Orada bir rakam çıkar. Mesela der ki 97 der. O kandaki şekerin miktarını verir bize. Hatta çoğu zaman o aletlerin yanlışlık yaptığını da biliriz. Hı-hı. Kontrol etmek gerektiğini kontrol etmek gerekir hatta. Vücudumuzda bu her an yapılıyor. Vücudumuzda şekerin düzeyini her an ölçen son derece hassas, gelişmiş bir teknoloji var. Bakın evet. Kandaki miktarı her an ölçülüyor. Peki şimdi burada bir çok büyük mucize daha var. Hı-hı. Allah'ın yüce Rabbimizin yaratma sanatı. Bütün hayatımız boyunca şekerin miktarı bir sınır içerisinde tutuluyor. Cihat Bey söyledi işte 80 ile 110 arası diyelim. Hı-hı. Bu aralık insan vücudu için en ideal aralık. Bunu biliyorsunuz ancak 20. yüzyılda gelişmiş araştırmalarla, teknolojiyle insan vücudundaki şekerin bu aralıkta olması gerektiği, en ideal aralık olduğu, ancak bu aralıkta olduğu zaman bütün 100 trilyon hücrenin bunu en etkin bir şekilde kullandığı ortaya çıktı. Hı hı. Hücreler bunu nereden biliyor? Bu deneme yanılmayla olabilecek bir şey mi? Sonradan kazanılmış, mesela diyorlar ki kazanılmış özellikler ilerideki nesillere devredilir gibi bir saçma sapan iddiayla ortaya geliyorlar. Şimdi düşünelim nasıl olabilir bu? Hücreler deneme yanılma yapacaklar. Diyecekler ki işte bir sürü denemip yanıldıktan sonra kandaki şeker miktarı şu kadar olsun. Bunun bilgisi olacak. Bu bilgi insanın DNA'sına geçecek. Ve DNA'sından öbür nesillere aktarılacak. Yani bu o kadar büyük bir zırva ki.
Evet.
İmkansız. Yani koskoca adamların buna inanıp da bunu savunuyor olmaları. Evet. Biliyorsunuz bununla ilgili kürsüler kuruyorlar. Tezler yazıyorlar. Hatta bunu anlattıktan sonra bu mucizeyi altına böyle evrimleşmiştir diye bir ifade ekliyorlar. Yani bu çok büyük yalancılık, yani bu Allah'a karşı ve büyük bir iftira olmuş oluyor.
Tamamen masal niteliğinde bir şey olmuş oluyor. Evet. Yani hiçbir bilimsel yönü yok.
Evet.
Düşünün hani evrimcilerin iddiası ne diyorlar? İşte maymundan geldik diyorlar. Komik bir iddia.
Evet.
Düşünün ormanda yaşayan maymun bir gün diyecek ki bende pankreas diye bir organ olsun. Niye olsun? İşte şekerimi kontrol altına tutayım diye. Öyle mi? Kaç olsun değeri seviyesi de? İşte 80 ile 110 arası olsun. Sen nereden biliyorsun bunları? Bilmiyorum. Öyle aklıma mı geldi diyecek. Yani çok evet. Komik bir şey yani bu.
Evet, kesinlikle.
Neresinden tutsanız.
Evet. Evet, bakın devam ediyor mucize. Bir hormonun ismi daha söyledi Cihat Bey. Glukagon diye bir hormon daha var. Şimdi şekerin yükseldiği durumlarda insülin devreye giriyor, onu düşürüyor. Peki evet. Düştüğü zaman ne olacak? Yani birçok düştü ki beyine zararlı olabiliyor bu. Hatta 60'ın altına düştüğü zaman bayılma meydana gelebiliyor. Bu sefer bunu yükselten hormonlar devreye giriyor. Bakın şimdi hormonların yapısı da öyle, hormon deyip geçmemek gerekiyor. Hı hı. İnsülin DNA'da şifreli olarak var. Kanımıza şeker girdiği zaman insülinin yapılması gerekiyor. Yani üretilmesi gerekiyor. Hı hı. Bunu daha önce bu konu işlemiştik ama tekrar kısaca hatırlayalım. Bir takım enzimler, yani robot moleküller, hücrenin içinde zaten var olan, bunların şifreleri evet. DNA'da kodlu. DNA'nın 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşit olan DNA'nın bu duvarın kütüphane olduğunu düşünün böyle. 1 milyon ansiklopedi sayfası var.
Evet.
İnsülinin yarım sayfalık bir bilgisi var. O 1 milyon ansiklopedi sayfası arasında. Hı hı. Gidiyorlar karanlık bir ortamda, sırf insüline ait bilgiyi buluyorlar. Bunu kopyalıyorlar. Fotokopisi çekiliyor. Hı hı. O fermuar açılıp fotokopisi çekiliyor. Fermuar tekrar kapanıyor, çıkıyorlar. İnsülin hormonu fabrikada yapılıyor. Hücrenin fabrikalarında. Ve kana geçiyor. Ve bu saniyeler içerisinde gerçekleşiyor.
Evet.
Yani o kadar hassas dengeler ki böyle. Şöyle düşünün. Milyonlarca, trilyonlarca iskambil kağıdından, kartlardan bir ev yaptığınızı düşünün. Bu teknik olarak imkansız bir şey. İşte böyle bir denge kuruluyor. Bunu koruyup kollayan işte Yüce Rabbimiz. Fatır olan Allah. Fatır yaratan, icat eden demek. Allah'ın sıfatlarından birisi. Allah'ın sonsuz sanatını görüyoruz. Ve bunların en ufak bir dengesizlik olduğunda bütün sistem bozuluyor. Yani kandaki şeker düzeyini okuyan, her an okuyan bir teknolojik sistem ne demek? Nasıl tesadüfen olabilir? Hangi ideal seviyede olması gerektiğini bilecek ve hayat boyu o seviyede tutacak. Zaten hastalıklar özel olarak yaratılmış Allah tarafından. Allah gösteriyor. Bakın böyle olduğunda insan da acizliğini Allah gösteriyor her şeyden önce. Böyle olduğunda diyor Yüce Rabbimiz, bakın denge bozuluyor, olmuyor. O bize bunu ispatlıyor. Yani burada hiçbir tesadüfe yer olmadığı gibi sonsuz ihtişamlı bir yaratılış var. Detaylara indikçe daha büyük detaylarla karşılaşıyorsunuz. Çünkü bunu algılayan sistemler var. Şekerin ne kadar olduğunu algılayan. O hormonu salgılattırıyor ama hormon kontrolsüz salgılanmıyor. Bakın o kopyalama işlemini anlattım size.
Hı hı.
O kadar kontrollü yapılıyor ki kana geçen hormonun miktarı son derece kontrollü. Yemek yiyip siz kanına şeker geçtiği anda hormon devreye giriyor ve tam olması gereken yere çekiyor onu. Yani dibi bulmuyor. Dibi bulduğu zaman hastalık oluyor zaten. Hemen bayılma, koma gerçekleşir. Hı-hı. Bakın öyle yapmıyor. Sadece olması gerektiği seviyeye çekiyor onu. Ya bu tabii sonsuz akıl ve her an kontrol ediliyor. Kesinlikle. Bu. Hayatımız boyunca 60, 70, 100 yıl bu çok hassas denge ki bu vücudumuzdaki milyarlarca dengeden bir tanesi sadece.
Yani milyarlarca bize birisini diyecekler işte bir kişiyi bulacaksın ama milyarlarca kişinin içerisinde yani imkansız bir şey bulmamız.
Evet. Şimdi bakın bir de olayı başka bir açıdan yine değerlendirelim. Daha böyle derli toplu nasıl anlatabiliriz diye düşündüğümüzde. Şimdi bir organ var, pankreastan denen bir organ var. İnsan vücudunun ortasında, midenin arkasında duran bir organ bu. Bu hücrelerin şekere ihtiyacının olduğunu bilecek. Kanımızda şeker dolaştığını bilecek. Oktar Bey'in bahsettiği gibi şeker düzeyini ölçecek, tahlil edecek bir laboratuvar gibi. Sonra kan şekeri yüksek seviyeye çıktığında öyle bir protein ben üreteyim ki diyecek. Bütün hücrelere bir emir göndereyim ben. Kandaki şekeri kendi içlerine alabilsinler. O hormon aracılığıyla, o insülin hormonuyla, insülin diye bir hormon üreteyim. O hormonu alsın. Protein hormon. Şeklini Oktar'dan rica etsek belki çizebilir orada. Nasıl bir yapı olduğunu. Protein olarak insülinin. Kabaca bir şey molekül yönü.
Evet, biraz ileride biraz zincir olarak düşünebiliriz.
Bu ne yapacak? Öyle bir yapıda olsun ki gitsin hücrenin zarından içeriye şeker molekülünü içeriye doğru soksun. Ondan sonra hücre içeride onu depoluyor mu? İsterse kullanıyor mu? O ona kalsın. Yeter ki ben bunu bu şekilde hücrenin içine sokmuş olayım. Şimdi kendisinden kendi boyutlarıyla karşılaştırdığımızda pankreas organı buradayken ayağımızın baş parmağındaki hücrenin içindeki şeker girmiş girmemiş. Ona ne faydası var? Görmez, etmez değil mi? Evet. Veya kolumuzdaki veya başka bir organdaki hücrelerin ihtiyacı olan şeker. Onu niye ilgilendirsin? Bu bilinç kendisine atfedilebilir mi pankreas organına? Asla. Böyle bir şey yapılamaz, mantık kurulamaz. Buradaki mantık şu. Kuş bakışı baktığımızda bir sistem var. O sistemin ayakta kalabilmesi için özel sigorta sistemler var devreye giren. Ve bütün sistemin kusursuz olarak çalışmasını sağlayan sistemler, organlar bunlar. İşte pankreas da bunlardan biri. Çok hassas bir şekilde yerleştirilmiş, görevlendirilmiş. Bütün hücrelerine an an ne yapacağı hala emrediliyor ne yapacağı. Şeker yükseldiğinde insülin salgıla kana, her yere yayılsın. Bütün hücrelerde insülinle şeker içine soksun. İşte şeker düzeyi düştüğünde glukagon hormonu bu sefer salgıla. Yine gitsin 100 trilyon hücreye ulaşsın ve onlara emretsin. Şekeri işte etrafa salın. İçinizde depoladığınız şekeri dışarıya salın ki ihtiyacı olan başka hücrelerde kullansın diye. Yani bu müthiş bir akıl. Kesinlikle. Bunu takdir etmemek mümkün mü?
Mucizevi bir şey.
Evet, bu da takdir etmemiz gereken pankreas mı?
Evet.
Veya bu Darwinistlerin öne sürdüğü gibi tesadüf mantığı mı?
Kesinlikle.
Ya, tesadüf kesinlikle açıklanması söz konusu olabilir mi? Ne kadar saçma bir şey olur.
Kesinlikle.
Şekerin hücreye girdikten sonraki bir takım reaksiyonlara giriyor. Yani kimyasal reaksiyonların içine giriyor. Şeker molekülü parçalanıyor ve bundan en sonunda enerji elde ediliyor. Enerji elde etmek için kullanılıyor. Yani bir atomu parçalayıp onun içindeki enerjiden istifade eden son derece kompleks bir sistem var. Ara robot moleküller var. Onlar da DNA'da şifrelenmiş ve bütün bu sistem birden yaratılmış olması gerekiyor. Ki öyle yani, çünkü bir basamağının eksikliği. Bakın bir tek insülin hormonunun sadece şu aradaki amino asitlerden, insülin yaklaşık 100 amino asitten oluşan bir molekül. Bir ya da ikisini değiştirdiğiniz zaman bu molekül işlemiyor. Diğer bütün sistem çöküyor. Yani şeker artık hücrenin içine girse de bir şey ifade etmiyor. Zaten giremiyor. Giremediği için bir şey ifade etmiyor. Yani istediği kadar şeker olsun kanınızda. Tabii diyabet ve ölüm gerçekleşiyor onun sonucunda. Dolayısıyla bir insanın mutlaka insülin hormonunun tam bu şekliyle var olmuş olması gerekiyor. Bu yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. İnsülinin reseptörleri var. Yani alıcıları var. Çünkü insülin hücrenin zarında, bakın burada olduğu gibi, bir takım kapıları açıyor. Bu kapıların içinden şeker molekülü hücrenin içerisine giriyor. Burası hücre. Dolayısıyla insülinin bağlanabileceği alıcılar ve özel kapılar gerekiyor. Bu kapılardan çünkü şeker molekülü girecek. Yeterli mi?
Başka türlü asla giremez şeker molekülü hücrenin içine.
Yani bir güvenlik sistemi gibi.
Tabii yani bu ancak insülinin yardımıyla olabilen bir mekanizma. Şeker molekülü girdikten sonra şekeri parçalayacak bir sürü ara aşaması olan, yani böyle çok ara aşamalı bir sistem gerekiyor. Tek tek proteinden olması gerekiyor. Hı-hı. O proteinlerden birisi bile olmazsa, çünkü bunlar öyle reaksiyonlar ki o kadar karmaşık ki, sırf bunu incelemek için bakın biyokimya diye bir bilim dalı var. Biyokimya kitapları vardır, böyle kalın tıp fakültelerinde okutulur. Bütün bu reaksiyonlar böyle o kadar komplekstir ki ve bilim çok yüzeysel olarak biliyor bunları. Bunları öğrenmek için yıllarca çalışır tıp fakültesi öğrencileri ya da işte fen fakülteleri öğrencileri. Sırf ne olduğunu anlayabilmek için. Evet. Bunlar böyle milimetrenin binde biri kadar büyüklüğünde bir hücrede hakim olan Allah'ın yaratma sanatıdır. Hakim de hikmet sahibi, sağlam, muhkem olan anlamına geliyor. Allah'ın yaratma sanatıdır işte bu. O karanlıklarda, hücrenin içinde karanlık ortamında bilinçsiz makineler, bilinçsiz atomlardan oluşan moleküller bunları her an gerçekleştiriyor. Bizim haberimiz bile yok neler olup bittiğinden. Yani bakın 100 trilyon hücrede şu anda, bizim bütün seyircilerimizin 100 trilyon hücresinde katrilyonlarca reaksiyon meydana geliyor. Her an, her saniye. Evet. Ve bunları kontrol eden sonsuz bir akıl var. İşte o yüce Rabbimizin aklı. Evet.
Burada şunu yine hatırlatmakta fayda var. Biz burada çok özetin özetinin özetini anlattık. Yani bunun için yazılmış kitaplar var, kurulmuş kürsüler var, endokrinoloji denen departmanlar var tıp fakültelerinde. Yani bu sistemin nasıl çalıştığı o kadar ayrıntılı ki, işte molekül düzeyinde olsun, işte bu insülinin işte bozuklukları neler olabilir, işte genetik hastalıkları nelerdir, işte diyabetin tipleri var. İşte erken yaşta çıkanı, geç yaşta çıkanı, işte beslenme sistemi nasıl olmalı? Ya araştırdıkça araştırılıyor ve sonu ucu bucağı yok. Yani bu sistemin detaylarını kastediyorum. Hı hı. O kadar hassas, o kadar üstün bir yaratılmayla yaratılmış ki, ya asla tesadüflerle açıklanamaz. Bakın bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Hükmün kendisine ait olduğunu Allah bize şöyle bildiriyor. Cenab-ı Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Hüküm Allah'a ait. Hiçbir hücreye biz atfedemeyiz. O şekeri şekeri hücrelerin içine sokacak insülin hormonunu ne zaman üreteceğini bilmesi, onu üretmesi, sonra da işte onun insülinin detaylı yapısını tasarlaması, dizayn etmesi denir ya hani. İşte hangi molekül nasıl gelsin ki sonra gitsin ona bağlansın şekere. Bunlar kilit, anahtar kilit şeklinde bağlanıyorlar. Öyle basit şeyler değil. İnsülin dediğimiz hormon şeker molekülüne anahtar kilit mekanizmasıyla bağlanıyor. Başka bir şeye bağlanmıyor. Gidip kolesterole bağlanmıyor. Veya gidip başka herhangi bir moleküle bağlanmıyor insülin. Yalnızca şekere bağlanıyor. Yani bu karşımızda çok üstün bir güç var.
Evet.
O da Cenab-ı Allah'ın sonsuz gücü, sonsuz hikmeti, sonsuz hüküm sahibi olduğuna şahit olmuş oluyoruz.
Evet, mucizeyle bakın bunu, evet. Gücü de sahibiz yani.
Evet. Biz bunları inceleyerek, dedim size biraz önce aktardım, yeni bilim dalları oluşuyor. İşte bu reaksiyonları incelediğimiz zaman biyokimya, hı-hı, bilim dalı, genleri incelediğimiz zaman genetik. Demek ki bilimi yaratan Allah. Çünkü Allah genlerimizi yarattığı için genetik bilim dalı var. Ve oradaki düzen, muhteşem düzeni ve nizam ve intizamı yarattığı için Allah genetik bilim dalı olabiliyor. Allah muhteşem reaksiyonları meydana getirdiği için ve biz bunları incelediğimiz zaman biyokimya bilim dalı meydana geliyor. Dolayısıyla biyokimyayı yaratan Allah olmuş oluyor. Bilimi yaratan Allah'tır. Bilim Allah'ın kanunlarını yarattığı bu sonsuz nizam ve intizamı inceler insan, ondan bilim meydana gelir. Dolayısıyla bilimin bir amacı vardır. O da Allah'ı tesbih etmektir. Yüce Rabbimizi tesbih etmektir, yüceltmektir. Allah bize bilim yoluyla, bilim aracı olarak kullanarak sonsuz aklını, yaratmadaki sanatını, ihtişamını ortaya koyar.
Evet.
Yine bir ayet-i kerimede Hud suresi 56. ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Denetlendiğimiz apaçık net ortada.
Evet.
Allah bizi de denetliyor. Bütün hücrelerimize varıncaya dek, bütün moleküllerimize varıncaya dek denetliyor Allah bizi.
Evet.
Evet, saymakla bitecek gibi değil. Konuyu evet, değiştirelim.
Evet,
daha var.
Evet, daha çok konumuz var. Doğum mucizesinden bahsetmek istiyorum ben.
Doğum mucizesinden, evet. Tamam.
İstiyorsanız ilk önce bir doğum mucizesinden bahsedelim. Evet. O kadar çok konumuz, o kadar çok bilmemiz gereken konular var ki.
Evet.
Kısa kısa başlıyoruz. Doğum evet. mucizesinden başlayalım istiyorum size.
Evet, insanın hakikaten yaratılışı çok büyük bir mucize. Pazar günü izleyicilerimizle bu konuyu işlemiştik.
Evet.
Hayatın başlangıcı o kadar detaylı ve kusursuz yaratılmış ki bu aşamalardan birinin eksikliğinde, bakın bir tanesinin eksikliğinde hiç insan olmuyor. İnsan nesli olmuyor. Allah bize tabii Allah'ın sebebi ihtiyacı yok. Sebep olarak Allah bize bir spermle yumurta hücresinin birleşmesini yaratmış. Bu bir sebep insanın oluşması için ama Allah dilediği zaman bu sebebi kaldırır veya değiştirebilir. Biz bunun Kur'an'da örneklerini görüyoruz. Örneğin Hazreti Adem'i Allah bildiriyor bize. Çamurdan yaratmıştır. Anne baba olmaksızın çamurdan şekil vermiş bir balçıktan yarattığını bildiriyor. Hazreti İsa'yı babasız olarak yaratıyor ve annesine hamile kalıyor. Hazreti Zekeriya nın eşi kısır olduğu halde Hazreti Yahya'ya hamile kalıyor. Kef ehli var, birkaç yüzyıl hayatta kalabilen. Hı hı. Öldükten sonra dirilttiği insanların örnekleri var Kur'an'da. Dolayısıyla Allah bütün sebeplerden münezzeh. Biz doğaya baktığımız zaman bir takım sebepler görüyoruz tabii yaratılışta. Doğa kanunları ismi veriliyor bunlara ama bu kanunları koyan Allah'tır. Fakat Allah dilediği zaman bunları değiştirir veya kaldırır. Şimdi yaratılışlara baktığımız zaman spermle oğlumun yani yumurta hücresinin bir araya gelmesi gerekiyor. Babadan gelen yumurta hücresiyle anneden gelen yumurta hücresi evet. olmuş oluyor bunlar. Bunların yaratılışında Allah'ın sonsuz yaratma sanatını görüyoruz. Bir kere babanın vücudunda sperm hücreleri üretilmesi için biliyorsunuz testislerde ve vücudun dışında bulunan bir organda üretiliyor.
Evet.
Bunun çok önemli bir sebebi var. Çünkü vücut ısısında sperm hücreleri, babadan gelen yumurta hücreleri hayatta kalamıyorlar. Bu organda ki ısı vücudun normal 36,5 derece ısısından 2 derece daha soğuk.
Hı hı.
Ancak bu şekilde hayatta kalabiliyor. Hatta bakın bazen bebeklerde belki siz de duymuşsunuzdur. Bu testisler kasık kanalından anne hamileyken bebeğin kasık kanalından geçerek torbanın içine inerler. Bazen Allah'ın dilemesiyle bu gerçekleşmiyor. O testisler ya kanalın içinde kalıyorlar ya da karın boşluğunun içerisinde kalıyor. Eğer acil müdahale edilmezse, ameliyatla normal bulunması gereken yere indirilmezse o hayatiyetini kaybediyor ve bir daha o yumurta hücrelerini üretemeyecek duruma geliyor. Çünkü ısı tehlikeli oluyor onun için.
Evet.
Bakın sırf bu sebep Allah'ın yaratmasını gösteriyor. Bunu kimse bilmez. Bilim adamlarının ortaya koyduktan sonra anlaşıldı tabii ki. Bu bir sebep. Şimdi annenin vücuduna girecek hücre, babanın vücudunda bir hücre üretiliyor. Bambaşka bir yere gidecek, bambaşka bir yerde seyahat yapacak. Biliyorsunuz astronotlar uzaya çıktıkları zaman çok detaylı hazırlık yapılır. Yerde bulunan, yer üstünde bulunan binlerce bilim adamı bütün karşılaşabilecek olası zorluklar, problemler, sorunlar önceden hesaplanır ve bunlara karşı önlemler alınır. Mesela astronotun elbisesini düşünün, birçok parçadan oluşur. Çok kompleks bir yapısı vardır. Uzay aracının içerisi aynı şekilde. Onu olan arızaları tahmin edecek sistemler gerçekleştirir. İşte tıpkı bunun gibi bir üretim vardır babanın vücudunda. Hiç nereye gideceğini bilmeyen, bir bilinci şuuru olmayan hücrelerin çok özel bir yapısı vardır. Bakın şunu çizerek anlatayım. Sperm hücreleri adeta nereye gideceğini bilirmişçesine çok özel bir yapıları vardır. Bir baş kısmı vardır. Bir ortada motor kısmı vardır. Bir de kuyruğu vardır sperm hücresinin. Annenin vücudunda bulunacağı yer haznede asidik bir ortam vardır.
Hı hı.
Bu anneyi mikroplardan korumak için özel olarak yaratılmıştır Allah tarafından. Kendi bakterileri vardır ve asidik bir ortam vardır.
Hı hı.
İşte bir hücrenin burada hayatta kalması için babadan gelen yumurta hücresinin çok özel bir tasarımı vardır. Bu baş kısmı özel bir zırhla kaplıdır. O asidik ortamda yolcu yapacağını adeta bilirmişçesine. Nereden evet. biliyor hücre bunu? Bir başka vücuda gideceğini, bir başka ortamda bulunacağını, o ortamda asidik bir ortam olduğunu. Bakın bunlar 20. yüzyılda keşfedilen gerçekler.
Hı hı.
Ve ilk insandan beri bunun böyle olması gerekiyor. Öyle bir ortamda bulunacak, onu koruyacak bir zırh yapısına sahip. O şekilde tasarlanmış, yaratılmış daha doğrusu.
Evet.
Genetik madde içinde babadan gelen genetik maddeyi koruyabilmek amacıyla. Onun değerli olduğunu bilen şuur, bilinç, onu da korumayı, koruma gereğini ortaya koymuş.
Evet, çocuk koruması peki gerekiyor. Anne genlerini mi, baba genlerini mi daha çok alıyor?
Şimdi o konuya geleceğiz. Sıraya evet. gidelim isterseniz. Evet, evet. Seyircilerimizin daha rahat anlaması açısından. Peki, biliyorsunuz gittiği ortamda uzun bir yolculuk yapacak. Ve ortam sıvı bir ortam. Bir sıvının içerisinde ilerleyecek. Zaten meni sıvısının içerisinde bulunuyor sperm hücresi.
Evet.
Bu sıvı çok özel karışımları var. Birçok maddeden oluşuyor. Yani spermin hayatta kalması için gerekli bütün maddeler. Mesela spermin bir motoru var. Motorun benzine ihtiyacı var. O benzin, onun için olabilecek tek benzin, fruktoz molekülleri meni sıvısının içerisine yerleştirilmiş.
Evet.
Bu motorun çalışması sağlanıyor. Peki neden motora ihtiyacı var? Mesela bakın burada hareketli bir kuyruğu var. Vücuttaki başka hiçbir hücrenin kuyruğu ve motoru yoktur. Sadece sperm hücreleri böyle tasarlanmıştır. Neden? Çünkü annenin vücudunda uzun bir yolculuk yapacaktır. Sıvı bir ortamda bulunacaktır. Dolayısıyla hareket etmeye ihtiyacı vardır. Ve bu hücreler Allah tarafından, Yüce Rabbimiz tarafından hareket eden kuyruğu ve motoru sayesinde hareketli olarak yaratılmışlardır. Bakın çok özel bir tasarımla karşılaşıyoruz. Bu yeterli değil, bu kadar değil. Annenin vücudunda, şurada tekrar çizerek anlatalım. Annenin vücudunda bakın, bunlar annenin
fallop tüpleri. Burası da
çizimin o kadar iyi değil ama olduğu kadar. Annenin rahmini görüyoruz burada. Burası annenin rahmi. Bunlar fallop tüpü denen yapılar. Tüp şeklindedir böyle. Bunların ucunda da yumurtalıklar bulunur. Her iki tarafında annenin iki tane yumurtalığı vardır. Ve anne her ay, her hanım bir yumurta hücresi yumurtlanır bu yumurtalardan. Ve yumurtlanan yumurta hücresi bu fallop tüpleri tarafından yakalanır ve bunun içinde bir yolculuk başlar. Bu bir tuz tanesinden çok daha küçük bir hücredir, yumurta hücresi. Hı hı. Ve her ay bir tane yumurta hücresi yumurtlanır. Bunun da çok özel bir anlamı var. Çünkü eğer birden fazla yumurta hücresi olduğu zaman, ki bazen olabiliyor bu, ki bunlar hep özel durumlardır. Allah özel olarak yaratmıştır. Normalde olmuyor. Hı hı. O zaman birden fazla yumurta hücresi döllendiği zaman biliyorsunuz çoğul gebelikler oluşur.
Evet.
1, 2, 3, 4 bazen 400 derler böyle, 500 hatta.
Evet.
Çok nadire. Gebelikler oluşabilir. Onun için bir hücre yumurtlanır. Her ayın ortasına, aylık periyotların ortası bölümünde. Bu hücre fallop tüpüne girdikten sonra bir yolculuk başlar. Spermlerle yumurta hücresinin birleşmesi gerekiyor. Bu hücrelerin boyutlarını düşündüğümüzde, bakın buradan da bir yumurta sperm hücresinin geldiğini varsayalım şöyle. O da bir yolculuğa çıkıyor. Bu iki hücre nasıl birleşecek birbiriyle? Bakın çok uzak bir mesafe var aralarında. Evet. Yani bu uzaklığı şöyle düşünebiliriz. İki tane insan olduğunu varsayın. Biri şehrin bir ucunda, diğeri öbür ucunda İstanbul'un diyelim. Aralarında belki 40-30-40 kilometrelik bir mesafe var. Şöyle varsayalım. Anlamak bakımından. Hı hı. Bir annesiyle minik bir bebek. İkisi de birbirinin adresini bilmiyor. Birbirinden habersiz. Fakat buluşacaklar. Böyle bir şey mümkün olabilir mi teknik olarak?
Tabii
olmaz tabii. Yürümeyi bilmeyen, konuşmayı bilmeyen bir bebek. Şehrin bir ucunda, annesi bir ucunda, herhangi bir apartmanın, bir sokağın apartmanın dairesinde birbirlerini teknik olarak bulmaları imkan yok. Ama bu iki hücre birbirini bulur. Nasıl bulur biliyor musunuz? Çok Allah'ın da üstün sanatını gösteriyor. Anneden gelen yumurta hücresi bazı kimyasal maddeler salgılar. İşte bu kimyasal maddeleri takip eden sperm hücreleri, ki babadan gelen sperm hücreleri 200-300 milyon tanedir yaklaşık olarak. Bunlardan sadece 1000 tanesi yumurta hücre varabilir.
Evet.
Çünkü yolculukta birçoğu hayatını kaybediyor. Çoğu hayatını kaybediyor. Hepsi aynı yöne doğru hareket ederler. Bu kimyasal haberleşmeden dolayı. Bakın sırf bu Allah'ın ne kadar üstün sonsuz aklının olduğunu bize ispatlayan bir delil olmuş oluyor.
Maşallah.
Maşallah.
Burada, bir tek evet. Burada yumurta hücresinin etrafındaki hücreler, bu Oktar Bey'in bahsettiği kimyasal maddeyi üretiyorlar. Adı fertilizin denen bir madde. Ve bu fertilizin denen madde sperm hücresini kendine doğru çağırıyor. Nasıl çağırıyor? fertilizin maddesinin daha yoğun olduğu ortama yaklaştıkça o motor kısmı daha fazla enerji bulmuş oluyor. Daha hızlı çalışmaya başlıyor ve yumurtaya doğru hareket ediyor bütün spermler. Şimdi öyle bir şey ki bu bir defa yumurta hücresinin etrafındaki daha küçük olan hücreler, bak yumurta hücresi değil, etrafında onu koruyan hücre yığını var. O hücrelerin sperm hücresinin hareketini arttıracak olan kimyasal maddenin formülünü keşfetmiş olmaları gerekiyor. Sonra onu kendi vücutlarında, kendi hücre mekanizmaları içinde onu üretmeyi bilmeleri, ona göre laboratuvar ortamında üretmeye başlamaları kusursuz bir şekilde. Sonra da gerektiği zaman dışarıya salmaları gerekiyor ki daha sonra da sperm gelsin, onu bulsun ve yaklaşsın, daha fazla yaklaşabilsin yumurtaya. Evet. Yani bu hiçbir şekilde tesadüflerle açıklanamayacak bir mekanizma buradaki.
Evet. İşte Kuddüs olan Allah'ın yaratma sanatı bu. Çünkü spermi yaratan, yumurtayı yaratan, fertilizin denen maddeyi yaratan, Allah'ın sonsuz aklıyla yaratılmış olan yapılar bunlar.
Annenin haberi yok bundan. Bakın annenin haberi yok.
Çocuğun haberi.
Doktorun da haberi yok. Ebenin de haberi yok. Yani bu zaten daha sonradan anlaşılan şeyler. Bugüne kadar milyarlarca insan doğdu. Bunların hiçbirinin farkında olunmadan doğdu.
Yani tesadüfle olmadığımız ortada.
Evet. Sonuçta bir kontrol mekanizması hep vardı. Hep vardı. Evet. Bir denetlenme hep vardı. Allah'ın yaratması hep vardı. Biz daha yeni yeni keşfedip anlıyoruz.
Yani tesadüf bu denen bu kavram olabilecek en büyük zırva. Yani bu kadar daha büyük, daha saçma bir şey olamaz yani. İnsan, yani burada biz bir küçük çocuğu çağırsak buraya, 7 yaşında çocuğu, yavrum desek, yani şu anlattıklarımız tesadüfen olmuş olabilir mi? Hemen hayır der, güler çocuk yani buna. Ve koskoca bu saçı sakalı birbirine karışmış, bunların kimi güya profesör olan adamların kürsüler kurup bu ya böyle bu tesadüf yalanını detaylandırmaları, kitaplar yazmaları bu konuda, binlerce yayın yapmaları, bu Allah'ın büyük mucizesi.
Evet.
İşte Allah şaşıracaksan diyor, asıl onların toprak iken biz mi diriltileceğiz demelerine şaşır diyor Allah. Bu çok şaşırtıcı bir şey. Ve sadece Allah'ın yarattığı kaderle açıklanabilir. Yani sırf o kaderle yaratıldıkları için böyle bir zırvayı savunabiliyorlar.
Evet. Allah'ın emretmesiyle olabilecek bir şey yani bu da. O da yine tesadüf.
Çok büyük mucize. Evet. Yani böyle bir yalana, böyle bir saçmalığa inanmaları bazı kimselerin ve bunu savunmaya kalkmaları. Çünkü delil veriyor. Mesela Adnan Bey'in kitapları 250 milyon fosil var ortada. Bunlar ilk defa deşifre edildi. Böyle gizleniyordu, saklanıyordu. Bu gerçekler ortaya çıktı. Anlatıyorsunuz bakın bir protein bile, bakın diyorsunuz bir protein bile tesadüfen oluşamaz, imkansız. Matematiksel olarak kanıtlıyorsunuz. Hala bu zırvaları savunuyorlar. Bakın Adnan Bey dünkü programda çok güzel bir örnek verdi. Benim de çok hoşuma gitti. Seyircilerimiz tekrar duysunlar. Dedi ki yani bizim dedi Darwinistlere dedi bu işin dedi saçmalığını anlatmamız şunun gibi dedi. Bir adam dedi elektrik direğinin tepesine çıkmış dedi Adnan Bey. Ben helikopterim diyor. Uçacağım ve atlamaya kalkıyor. Biz de aşağıdan yapma etme eyleme deyip ona neden helikopter olmadığını anlatıyoruz. Yani neden pervanesi yok olduğunu uzun uzun. Neden bir motorunun olmadığını. Bu sefer de diyor ki benim tekerleklerim var. Yok onlar tekerlek değil. Ayakkabı. Bak ayakkabılarım. Yani bu tam bu yani yapılan. Cidden evet. Kitap yazıyoruz böyle. Kesinlikle. Dedi Adnan Bey. Yani bunu anlatmak için uzun uzun. Tabi Allah rızası için yapılıyor. Yani evet. Bu da Allah'ın yarattığı bir kader. Yani Darwinizm çok büyük bir mucize. Adnan Bey bunu açıklamıştı. Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışı inşallah tam anlamıyla ortaya çıkışı çok yaklaştı. İnşallah. İslam birliğinin kurulması, İslam ahlakının hakim olması. Onun zıttı olan bir şey gerekiyor. İşte Darwinizm Allah'ın yarattığı bir mucize. O olduğu için Mehdi oluyor inşallah.
İnşallah.
İleriki nesil dönüp geriye baktığında diyecek ki ya bu nasıl olmuş da bunca 100 yıl boyunca, 150 yıl boyunca böylesine bir zırvaya insanlar inanmış. Büyülenmişcesine.
Evet, öyle.
Yani bu istediği kadar adı profesör olsun ya sakallı olsun hiç fark etmez. Kariyer sahibi olduğu hiç önemli değil. Sonuç itibariyle şuraya bakın. Mesela yumurta var. Yumurtalıktan bahsediyorum. Hı hı. Anne karnında boşlukta duruyor. Hiçbir yerle bağlantısı yok. Ortada ise rahim duruyor. Bakın rahim duruyor. Ama yumurtalıktan çıkacak olan yumurtanın rahmin içine ulaştırılması gerekiyor. Amaç bu değil mi?
Evet.
Bunun için bakın Allah özel fallop tüpünü yaratmış. Bir yol olarak yaratmış. Yol olarak yaratmış ama yolun başına da hareketli kollar koymuş. Bu kollar yalnızca yumurta karın boşluğunda bırakılacağı anda harekete geçiyorlar. O 24 saat içinde harekete başlıyorlar ve yumurtayı yakalıyorlar. Bu kollar. Yakalıyorlar ve kendi içine doğru çekmeye başlıyor. Bakın dışarıya doğru itmiyor, içeriye doğru içeriye çekiyor. Doğru. Amaç rahime ulaştırmak ya. Nasıl yapıyor bunu diye baktığımızda o fallop tüpünün içinde kollardan başlamak üzere kılsı yapılar var. Mikroskopik şekilde incelendiğinde tüysü yapılar var ve bunlar yumurtayı parmak üzerinde içeriye doğru itiyorlar. Cilia denen yapılar bunlar. İçeriye doğru çekiyorlar, alıyorlar. El üstünde taşıyorlar bir yerde. Şimdi bu yani bir çok açık bir yaratılış olduğu kesin. Akıl ürünü olduğu kesin her aşaması.
Kesinlikle.
Şimdi bunu nasıl tesadüfle açıklanabilir bu? Yani biz paleontolojiden Adnan Bey sağ olsun, Allah razı olsun. Bu paleontolojinin verilerini 250 milyon fosili bu şekilde ciltler dolusu fosil fotoğraflarıyla insanların dikkatine sundu. Bu zaten tıp bilimi de bunu imkansız olduğunu ortaya koyuyor. Biyokimya, endokrinoloji az önce bahsettik, hormon bilimi yani. Yani bilimin hangi aşamasına, hangi şeyine bakarsanız bakın, özelleşmiş departmanına bakarsanız bakın bilim dalına, hep bir yaratılış karşımıza çıkıyor. Bir tesadüfün olamayacağı gerçeği çıkıyor.
Olamayacağı.
Şimdi o mesela başka bir sürü ayrıntı var. Yani embriyoloji denen bir bilim dalı var artık yani ortaya çıkmış olan. Yani ne kadar detayına giderseniz gidin, hangi hormonlar ne zaman salgılanıyor, hangi koruyucu mekanizmalar nasıl alt ediliyor da sperm rahme tamamen ulaşabiliyor. Bunun gibi pek çok detay halen saymaya devam edebiliriz. Daha detaylarına gidebiliriz. Evet. Her detay bize Allah'ın hüküm ve hikmet sahibi tek yaratıcı olduğu gerçeğini koyuyor ortaya.
Şimdi devam edelim. Tabii iki hücrenin birbirine birleşmesi. Evet. En son Cihat Bey tüycüklerden bahsetti. Tüycüklerin milyarlarcası bakın üzerine gelen yumurtayı elden ele iletirler. Yani üzerine yumurta gelen tüycükler onu alır, diğerlerine taşır. Diğerleri tüycükler alır, diğer hücrelere böyle elden ele taşırlar. Şimdi elden ele taşımak için çok büyük bir koordinasyon gerekiyor. Yani bazı tüycükler ileri doğru hareket ederken öbürü daha ileriye ya da daha geriye hareket etseydi hiçbir şekilde taşıma olmayacaktı. İşte sırası gelen bekler, üzerine gelen yükü alır, diğerine iletir. Bunlar böyle milimetrik çok küçük yapılar.
Koordinasyon şeklinde çalışıyorlar. Birbirleriyle haberleşiyorlarmışçasına.
Evet.
Beraber hareket ediyorlar.
Yani aklı varmışçasına.
Evet.
Şimdi bunlar tabii yaratılıştaki ihtişam Allah'ın yaratmasındaki Rabbül Alemin olan yani alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaratmasındaki ihtişamı ortaya koyuyor. Peki iki hücre birleştiğinde ne olacak? Bakın. Orada ayrı bir mucizeler zinciri başlıyor bu sefer. Şimdi iki hücrenin birleşmesi çok büyük bir mucize. Şundan dolayı biliyorsunuz iki hücrenin biraz önce bahsettik çok özel tasarımları var. Bakın şu annenin yumurta hücresi, bu gelen sperm hücresi ki yaklaşık 1000 kadar sperm hücresi yumurtaya ulaşır. Yumurta hücresi daha büyük sperm hücrelerinden. Burada kuyruğu var sperm hücresinin. Burada motoru var. Başında bir zırh var dedik. Zırhla kaplı. İçinde babadan gelen çok değerli bir yük. Yani genleri taşıyor. Acaba bu sperm hücresi yumurtanın içine nasıl girecek? Çünkü yumurtanın bakın kalın bir duvarı var.
Evet.
Sperm hücresinde başı zırhla kaplı. Bir delik olması gerekiyor. İşte tam yaklaştığı anda yumurta hücresinden salınan maddeler bu dış kısmındaki zırhı eritir. Ama bu tam yaklaşma anında, birleşme anında gerçekleşen bir olaydır. Bu zırhın altından eritici enzim kesecikleri çıkar. Enzimler robot moleküller. Yani bunlar DNA'da şifreli olan, kodlanmış olan, 1 milyon ansiklopedi sayfasının içinde şifrelenmiş olan protein yapılarıdır. Ve sadece spermin baş kısmında bulunur. Vücuttaki bütün hücrelerin DNA'sı aynı olduğu halde sadece ilgili hücrelerdeki DNA bölümleri kullanılır. Bakın bu da çok büyük bir mucize. Yani gözümüzde bu enzimler kullanılmaz. Evet. Kalp hücrelerinde yoktur. Ki DNA'ları aynı olduğu halde, tıpatıp aynı olduğu halde sadece sperm hücresinde açığa çıkar. Yumurta hücresinde de yoktur. Bu eritici enzim kesecikleri yumurtanın duvarında bir delik açarlar. Bakın yumurtanın duvarında bir delik açıldı. Sperm içeriye girebilsin diye. Ama bu delik o kadar muntazam bir deliktir ki tam spermin içeriye gireceği büyüklüktedir. Ne fazla ne eksik. Bakın fazla olsa biraz, eğer büyük bir delik açılsa hücrenin içeriği dışarı boşalacağı için hayat daha hiç başlamadan bitecekti. İnsan hiç olmayacaktı. Küçük olsa bu sefer içeriye giremeyecek.
Evet.
Elektron mikroskopuyla bakıyorsunuz, tam içeri gireceği büyüklükte böyle. Ne fazla ne eksik. Yeterli mi bu? Değil. Bakın mucizelere bakın. Tam hücre içeri girerken milisaniyeler önce mükemmel bir zamanlamayla kuyruğunu kesip atar. Şundan dolayı kuyruğuyla içeri girseydi ne olurdu? O saniyede sayılar birçok yüzlerce salınım yapan kuyruk bütün hücreyi tahrip ederdi. Yine hayat hiç başlamazdı.
Sperm bunu nereden biliyor kuyruğunu bırakması gerektiğini?
İşte bakın mesela uzay araçları uzaya çıktığı zaman biliyorsunuz tam atmosfere girerken, atmosferden çıkarken yakıt tanklarını bırakırlar uzay boşluğunda. Neden? Artık gereği ihtiyaçları kalmamıştır ve o ağırlık olmadan uzayda yolculuk yapacaklardır. Değil mi?
Evet.
Peki bunu kim ayarlar? Binlerce akıl vardır. Bakın ordular vardır böyle. Amerika'nın NASA diye bir kuruluşu var. Orada çalışan sayısız mühendis, bilim adamı, her şey hesaplanır. Bilgisayarlarla aylarca, yıllarca hesaplar yaparlar. Tam hangi zamanlamayla olacağı ayarlanır ve orada bırakılır.
Dakikasına varıncaya dek. Hazırlanır yani. Hangi dakikada bırakılacağı.
Bakın biz burada bir hücreden bahsediyoruz.
Evet. Burada saniyesinde yani milisaniyede zaten bırakılması gereken bir an var ve o anda bırakılıyor.
Evet. Neden daha önce bırakmıyor? Kuyruğu uzun bir yolculuk yaptı. Daha babanın vücudundan çıktığından itibaren. Bakın düşünün. Çok uzun bir yolculuktur bu. Annenin vücudunda geldi. Tam yumurtaya yaklaştı. Yumurtayla birleşme anında kesip atıyor. Bakın sırf bu ayrıntı olmasa, bunu yapamasa bu hücre, ki aklı yok böyle bir aklı, hayat hiç olmayacaktı. Bakın milyonlarca faktörün mükemmel şekilde böyle milyonlarca kurşun kalemin üst üste sivri uçlar üzerinde dizildiğini düşünün. Böyle bir şey imkansızdır. Böyle bir imkansızlıklar zincir zahiren ama Allah'ın yarattığı için, Allah'ın kontrolü altında olduğu için mucize olarak gerçekleşiyor. Kuyruğu bırakıp atar. İçeriye girdiğinde ikinci zırhı da erir yumurtanın hücresinin içine ve hücrenin içine babadan getirdiği DNA yükünü bırakır. Şimdi bakın burada mucizeler bitmiyor. Devamı var bunun.
Evet.
Annenin ve babanın hücrelerinin ikisinin kromozom sayıları, biliyorsunuz insanda 46 kromozom vardır. Sperm hücresinde 23, annenin yumurta hücresinde 23 kromozom vardır. Vücudumuzda sadece, bakın vücutta sadece sperm ve annenin yumurta hücresinde 23 kromozom vardır. Diğer bütün hücrelerde 200 çeşit hücremiz var. Hepsinde 46 kromozom vardır. Nereden biliyor hücreler bunu? Yani bir hücrenin başka bir hücreyle birleşeceğini, insanın kromozom sayısının 46 olması gerektiğini, dolayısıyla birleşeceği hücrenin 23 kromozom taşıdığını, daha önce hiç karşılaşmadığı, görmediği bir hücre, kendisinde 23 kromozom taşıması gerektiğini bilecek bir akıl lazım. İşte bu Allah'ın aklı. Allah'ın sonsuz aklı.
Evet.
Yani annenin vücudu bir yerde, babanın vücudu bir yerde. Evet. Yani birbirlerini görmeyen, tanımayan sistemler bunlar. Evet. Yumurta hücresini sorsanız sperme sen nereye gidiyorsun deseniz bilmez, konuşamaz. Aklı yok, beyni yok, gözü yok. Yani bir hesap, kitap aldığı bir eğitim yok. Değil mi?
Evet.
Ama bakıyorsunuz özellikle sırf testislerde kromozom sayısı, spermler hazırlanırken kromozom sayıları yarıya azaltılıyor. Mayoz denen özel bir bölünme şekliyle. Bütün hücreler, vücuttaki 100 trilyon hücre hepsi mitoz ile bölünerek hepsi 46 olan hücre tekrar 46'ları doğururken yeni oluşan hücreler hep 46-46 ile devam ederken yalnızca testislerde ve annede de yalnızca yumurtalıklarda üreme hücreleri yani 46 iken 23'e düşürülüyor kromozom sayıları. Yani çok mucizevi bir olay bu. Yani takdir edilmemesi mümkün olamaz yani. Buradaki akıl çok açık net.
Kesinlikle öyle.
Yani şundan dolayı eğer iki hücrenin 23 kromozom olmasaydı, normal diğer hücreler gibi 46 kromozom taşısaydı tabii ki ondan bir insan meydana gelemezdi. Çünkü insanın 46 kromozom vardır. 46 daha 92 olacaktı sayı. Hayat hiç olmayacaktı. İnsan hiç meydana gelmeyecek. İnsan olmayacaktı.
Evet.
Şimdi devam edelim. Bakın mucizeler bununla sınırlı değil. Sperm hücrenin içine girdi. Peki girdikten sonra ne olacak? Hücrenin duvarında bir delik var. Ve 1000 tane sperm hücresi var yumurtanın etrafında. Hepsi de içeri girmeye çalışıyorlar. Bir hücre girdikten sonra bir sperm hücresi daha girse ne olur?
İkiz.
23 kromozom.
Evet.
Yok, ikiz olmaz. Hayat hiç olmaz. Hı. 23 kromozom bunda var. 23 kromozom bunda var. 46. Bir 23 daha girerse 69. Hayat olmuyor. Onun için bakın şu mekanizmalar yaratılmıştır. Sperm hücresi hücrenin içerisine girdiği anda duvar hemen tamir edilir. Ve bu yumurta hücresinin duvarının elektrik yükü vardır. Eksi elektrik yüklüdür. Yumurta hücresi daima eksi elektrik yüklüdür. Spermin de yumurta spermin elektrik yükü de artıdır. Biliyorsunuz artı ve eksi elektrik yükleri ne yapar? Birbirlerini çekerler, değil mi?
Evet.
Bu elektrik de bu şekildedir. Bundan dolayı sperm hücresini çeker başlangıçta. Bu 1000 kadar hücre yaklaştı duvara. Bir tanesi içeri girebiliyor. Fakat bir hücre içeri girdiği andan itibaren, bir tane sperm hücresi yumurtanın içerisine girdiği andan itibaren ne olur biliyor musunuz? Yumurta hücresi derhal elektrik yükünü değiştirir. Artı elektrik yüküne geçer. Bunların hepsi artı olur. Neden? O zaman işte artı elektrik yükü taşıyan yumurta hücreleri, sperm hücreleri bir artı ve artı birbirini iteceği için, iki artı birbirini iteceği için, hı hı, bir daha yumurta hücresine yaklaşamazlar. Yani dolayısıyla bir tane hücrenin dönlemesine izin verilmiş oluyor bakın. Evet. Özel evet. Önlemler alınıyor.
Şimdi, başka bir önlem daha var orada. Onu da hemen tam yeri gelmişken söyleyeyim. Yine etrafta hareketli spermlerin bulunması bir risk oluşturacağı için o ana kadar ürettiği fertilizin denen spermleri kendine çeken o özel maddeyi üretiyordu ya. Hı hı. Enerjilerini arttıran, hareketlerini spermlerini arttıran fertilizin denen maddeyi. O sırada yeni gelen sperm, içeri girmiş olan sperm antifertilizin denen bir maddeyi üretiyor. Ürettirtiyor daha doğrusu yumurtaya. Hı hı. Ve spermleri uzaklaştırıcı etki yapıyor. Yani etrafındaki spermlerin de hareketliliğini azaltıyor bir yandan.
Evet.
Yani bu da ayrı bir mekanizma. Ayrı koruyucu mekanizma. Bakın. Antifertilizin denen başka bir madde gerektiği anda o saniyeden itibaren üretilmeye başlanıyor. Daha önce değil. O ana kadar fertilizine ihtiyaç var. Çünkü spermlerin yaklaşmasına ihtiyaç var. Sperm içeri girdikten sonra artık ihtiyaç yok. Spermlerin uzaklaştırılmasına ihtiyaç var. O yüzden bu sefer antifertilizin üretilmeye başlanıyor.
Bak kaç aşamalı
maşallah
mucizeler. Her bir aşaması ayrı bir mucize ki bunların daha da detayları var. Biz çok yüzeyli anlatıyoruz. Zaten bilim de çok yüzeyli olarak biliyor bunları. Daha detayları var. Bunların hepsi bakın o fertilizin maddesi de antifertilizin maddesi de daha doğmadan insanın DNA'sında şifrelenmiş olarak var. Allah bunları yaratmış. DNA'lara şifrelenmiş olarak yaratmış.
Evet.
O an ihtiyaç olduğunda sadece açığa çıkıyor. Ne bir an önce ne bir an sonra bakın. Değil mi? Sperm girerken yanlışlıkla antifertilizin maddesi ki yanlışlık her hata yani insan hata yapıyor bakın akıllı bir varlık.
Tabii ki.
Değil mi? Bir sürü
tabii
hata ki yapar. Bilgisayarlar hata yapıyor.
Tabii.
Fakat bu hücreler hiç hata yapmıyor. Bu tabii hücrenin aklı değil tabii ki. Allah'ın aklı. Bakın evet, milisaniyelik bir hata olsa hayat hiç başlamayacak. Ama olmuyor. Hiç hatasız devam ediyor. Allah'ın kontrolünde, karanlıklar içerisinde bu mikroskopik yapılar yani milimetrenin binde biri büyüklüğündeki bu yapılar, hı hı, hiç hata yapmadan mükemmel bir insan, mükemmel bir hayat yaratılıyor Allah tarafından. Biz ne olup bittiğini daha tam olarak bilmiyoruz bile.
Yani bu ana kadar anlattığımız her şey kusursuzluğu sergiliyor, öyle değil mi? Hep böyle açık bırakılmadan problemler çözülmüş, çözüme kavuşturulmuş. Bütün sorunlar önceden hesaplanmış, öyle değil mi? Bunu anne mi hesaplamış ya da baba mı düşünmüş? O zaman kimse demesin çocuğumu ben yaptım, ben yarattım demesin.
Evet.
Öyle bir şey söz konusu değil.
Olamaz.
Burada Allah'ın yaratması var. Ne bir anne kendi yumurta hücresini 23 kromozoma azaltmayı bilir, ne bir baba sperm hücresini 23 kromozoma azaltmayı bilir. Ne anne bilir işte fertilizin maddesini üretmeyi, spermler yumurtaya doğru hareket etsin diye. Ne de baba bilir antifertilizin ürettirmeyi. Kimsenin bunlardan haberi yoktur.
Bakın hiçbir eksiklik yok. Yani hiç kimse çıkıp da bu çok önemli. Hiçbir bilim adamı bu şöyle değil de böyle olabilirdi diyebileceği hiçbir şey yok. Tam olması gerektiği gibi her şey. Hatta öğrenince çok büyük hayrete düşüyoruz. Yani bilim adamları da o şekilde Allah'ın büyüklüğünü gösteriyor tabii. Allah bakın bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. O biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Bakın hiçbir eksiklik yok. Nereye baksanız gözünü çevirip gezdir diyor Allah. Galaksilere bakıyorsunuz. Galaksinin hareketleri, çekim kanunları mükemmel. Big Bang'e bakıyorsunuz. Akıl almaz hassas bir patlama. Hücreye gidiyorsunuz. İnanılmaz olaylar. En ufak kesinlikle. Bir eksiklik yok. En ufak bir hata yok. En ufak bir Allah'ın belirttiği gibi en ufak bir çatlaklık, bozukluk yok. İşte bu şanı büyük olan, mecid olan Allah'ın yaratmasını.
Maşallah.
Maşallah.
Peki bu hani çok merak ettiğim konu da çocuk genlerini demiştim hocam.
Evet.
Nasıl, babadan mı, anneden mi, yoksa ortak olarak mı alıyor?
Şimdi eskiden şu zannediyordu. Cinsiyeti belirleyenin anne olduğu evet. zannedilirdi.
Evet.
Hatta biliyorsunuz evliliklerde bazen hatalı olarak anne suçlanır.
Ve
çocuğun cinsiyetiyle evet, ilgili olarak.
Bazı şehirlerimizde erkek çocuğu istendiği için hani bayan kadın doğurunca neden kadın doğurdu gibilerinden de çok evet. şey, kavgalar oluyor.
Halbuki bakın buradan söyleyelim.
Evet, kesinlikle buradan duyuralım.
Burada cinsiyeti belirleyen baba. Şundan dolayı bakın.
O da istekli olarak belirlemiyor tabii. Yani normalde evet. bu genetik bir gerçek. Hı hı. Spermlerde bu belli. Yani babanın da belli tespit edebileceği, saptayabileceği, yönlendirebileceği bir şey değil. Spermlerde var bu farklılık. Spermlerdeki farklılıktan kaynaklanan bir şey cinsiyetin oluşması.
Faktörler var. Kromozom, özel kromozomlar bunlar. Cinsiyet kromozomları deniyor. Baba X ve Y kromozomlarını taşır. Anne de X ve X kromozomlarını taşır. Biliyorsunuz hücrede dedik kromozom sayısı yarıya düşüyor. Yani dolayısıyla bir yumurta hücresi mutlaka X kromozomu taşır.
Evet.
Sperm hücresi de ya X kromozomu taşır ya Y kromozomu taşır. Eğer X kromozomu annedeki yumurtayla birleştiği zaman ne oluyor? İki tane X yan yana kız olur. Y kromozomu birleştiği zaman anne yumurtasıyla da erkek meydana gelir. Dolayısıyla babadan gelen kromozomlar belirliyor. Bakın bu bir Kur'an mucizesidir. Ben şimdi ilgili ayeti çıkartacağım Cihat Bey devam ederken.
Evet, orada X ve Y yani farklılık, cinsiyetin farklılığı ancak spermlerdeki farklılıktan kaynaklanan bir şey. Anne tarafında yalnızca X kromozom var ve hiçbir şekilde bir belirleyici bir şey değil yani cinsiyette. Yalnızca spermlerde var bu belirleyicilik.
Peki bugünlerde hani hocam şey deniyor, bu çift bebek falan olaylarında. Hani erkek bu spermlerden seçilecek, hani X, Y veya XX olun, hani cinsiyeti belirlenecek.
Evet, işte genetik mühendislik yine bunda bir şey ilerleme kaydetti bayağı mikroskopik olarak. İşte inceleniyor ve spermlerden hangilerinin hı hı. X veya hangilerinin Y kromozomu içerdiği, yani yumurtayla birleştiğinde böylece bebeğin kız ya da erkek olabileceği bu şekilde seçilebiliyor öncesinden.
Bakın Allah 1400 sene önce Kur'an'da bilimsel mucizeler vardır. Allah'ın sözü olduğunu ispatlayan. Tabii ki bizim bilimsel mucizelere ihtiyacımız yok. Allah'ın sözü olduğu çok açıktır Kur'an'ın. Fakat bunlar Allah'ın yarattığı mucizelerdir. Mesela bebeğin cinsiyetini biraz önce size söyledim. Bu çok geçtiğimiz birkaç 10 yıl içerisinde, yani 20. yüzyılın son kısmında bilinen, ortaya çıkan gerçekler bunlar. 1400 sene önce Allah bize bunu Kur'an'da şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu çiftleri, erkek ve dişiyi yaratan odur. Bir damla sudan döl yatağına meni döküldüğü zaman. Bakın erkek ve dişiyi yaratan Allah neye dikkat çekiliyor burada? Meniye dikkat çekiliyor. Yani babadan gelen meninin belirlediği cinsiyeti. İşte bu Allah'ın yarattığının, bu Kur'an'ın Allah sözü olduğunun bir kesin delili olmuş oluyor.
Evet, kesinlikle.
Aynı şekilde bir ayet-i kerimede Allah yine bir bayağı basbayağı bir suyun özünden yarattığını bildiriyor bize ki meniye baktığımızda karmaşık bir sıvı ama onun içinde ayrıca mikroskopik olarak spermlerin olduğunu görüyoruz. Gözle görünmeyen mikro canlılar sonuçta spermler. Onun asıl hacmi ise oluşturanlar neler? İşte rahim sıvısındaki işte asit ortamı nötralize etmek üzere prostat tarafından oluşturulmuş olan bazik bir sıvı, işte Oktay Bey'in bahsettiği bir fruktoz denen besleyici şekerler ve pek çok başka kimyasal madde. Hiçbir şekilde yalnızca spermler yok orada. Veya tek başına bir sıvı değil, içinde mutlaka bir öz var ayet-i kerimede ifade edilen, özellikle vurgulanan. Bu hiçbir şekilde kimsenin fark edebileceği bir şey değildi. Kur'an'da bahsedilmemiş olsa 1400 yıl önceden. Hı hı. Ama biz bugün inceleyip görüyoruz ki mikroskoplar altında meninin içinde özellikle spermler var. Tıpkı ayette belirtildiği gibi. Öz diye belirtilen.
Evet.
Evet. Allah bakın Kur'an'da bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizleri biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi rahimlere dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı biz miyiz? İşte Kur'an'da Allah yaratılışla ilgili bazı bilimsel mucizeler işaret edilmiştir. Mesela insanın meni sıvısının tamamından değil, aksine çok küçük bir parçasından, spermadan yaratıldığı gerçeği. Bebeğin cinsiyetini biraz önce gördük ayette işaretini.
O ayeti söyleyeyim.
Cinsiyetini erkek verirler.
O ayeti hemen söyleyeyim ben.
Bir saniye. İnsan embriyosu ana rahmine adeta bir sülük gibi yapışır. İnsan ana rahminde 3 karanlık bölge içinde gelişir. Bunlar son 20. yüzyılın son kısmında keşfedilen bu bilimsel gerçekler Allah tarafından 1400 yıl önce bildirilmiş.
Bakın ayette şöyle bildirmiş Yüce Allah'ımız. Şeytan Allah'a sınırım. Sonra onun soyunu bir özden, basbayağı bir sudan yapmıştır. Burada öz kelimesi Arapçada sülale diye geçiyor ki bir şeyin özü anlamında kullanılmış oluyor. Yani bir şeyin en iyi parçası. Karmaşık bir şeyin en iyi parçası anlamında kullanılıyor. Sülale kelimesi Arapçada. Edebi anlamda. Bu şekilde kimsenin o zamanlar tahmin edemeyeceği bir şey. Çünkü mikroskoplar yok.
Evet.
Mikroorganizmalardan kimsenin haberi yok. Hücrelerin varlığından kimsenin haberi yok. O devirde bu şekilde bildirilmiş olması yine Kur'an'ın 1400'de önceki mucizesi.
Evet. Mesela meniden sadece bir damlasına, çok küçük bir parçasına dikkat çekiliyor. Hakikaten meninin tamamı değil, bir tane spermadan döllenme
evet.
oluyor. Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Bakın dikkat edilirse Kur'an'da meninin tamamı değil, çok küçük bir parçası. Yani hakikaten meninin tamamı değil, bir tek sperma dölleme yapıyor. Hı hı. Bakın bir tane sperma ulaşıyor dedik. Sadece bir tanesi dölleme yapabiliyor. Çok küçük bir parçasına dikkat çekiliyor.
Hı hı.
İşte bunların hepsi 20. yüzyılda son kısmında özellikle bilimin keşfettiği gerçekler. Mesela devam edelim. Bir başka ayette yine bakın bilimsel bir mucize. Kur'an'ın Allah sözü olduğunu kesin olarak kanıtlayan, şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. Şimdi bir ön bilgi vereyim. Hı hı. Müsaade ederseniz.
Tabii buyurun.
Ondan sonra ön bilgi verelim. Ondan sonra bu ayeti ki işareti özel mucizeyi inceleyelim.
Evet.
Allah'ın işareti. Allah affetsin. Allah'ın mucizesini. Rahmin içerisinde şimdi tekrar çizelim şöyle.
Evet.
Tabii çizimim çok iyi olmuyor ama
olsun.
Olduğu kadarıyla. İşte insan rahminin böyle bir şekli var. Dölleme olduktan sonra hücreler çoğalmaya başlar. Bakın bir hücreden birbirinin tıp atıp aynı olan başka hücreler meydana gelir.
Hı hı.
Bu 8. güne kadar birbirinin tıp atıp aynı hücreler olurken, bakın 8. gün birdenbire farklı yerlerdeki hücreler farklılaşmaya başlarlar. Ve insanın farklı farklı organlarını meydana getirmeye başlarlar.
Hı hı.
Birbirinin aynı olan hücreler diyorum. Bakın genetik yapıları birbirinin aynı. Bu çok büyük bir mucizedir.
Kesinlikle.
Bilimsel olarak hala açıklanamıyor bunlar nasıl oldu. Bir emirle, sonsuz akıl sahibi Yüce Rabbimizin verdiği bir emirle, Allah'ın vahyiyle hareket eden bu hücreler, emirle hareket eden bu hücreler, birdenbire farklılaşıp farklı organları meydana getirmeye başlarlar. Hı hı. İşte bu hücre topluluğu, buna zigot deniyor, gidip rahmin duvarına yerleşmesi gerekiyor, yerleşecek. Onu da şöyle gerçekleştiriyor. Rahmin duvarına yaklaşıyor. Böyle asılıp kanca gibi asılıyor, tutunuyor.
Hı hı.
Ondan sonra oradan kan emerek büyümeye başlıyor. En sonunda bundan bir bebek meydana geliyor. Değil mi?
Evet.
Bakın Allah, şimdi ayeti tekrar okuyalım bu gözle. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Burada bir kelime geçiyor. Alak kelimesi. Bu çok önemli. Alak kelimesinin Arapçada İki anlamı vardır. Bir anlamı sülük gibi cilde yapışıp kan emen parazitleri işaret eden bir anlamı vardır. Bir de asılıp tutulan, kancalanan anlamına da geliyor. her iki anlamında bakın gerçekleşiyor burada.
Evet.
Hakikaten bu hücre topluluğu gidip önce asılıp kancalanıp tutunur. Sonra adeta bir sülük gibi gerçekten o sülük gibi kan emerek büyümeye başlar. Bunu yalnızca Allah bilebilir. 1400 yıl önce bu gerçeği sonsuz akıl sahibi hem bu bebeği yaratan, hücreyi yaratan hem oraya tutunduran Allah bunu Kur'an mucizesi olarak bize bildiriyor. Evet. İnşallah.
Yani o rahmin karanlığı içinde Allah'ın bu kadar detay vermiş olması, yani çöl ortamında 1400 yıl önce yaşayan bir insanın hiçbir şekilde bilemeyeceği gerçekler bunlar. Yani. Bugünkü yüksek görüntüleme teknikleri, mikroskoplar sayesinde öğrenilen çok detaylar bunlar. Yani embriyoloji biliminin ortaya koyduğu detaylar. Mucize 1400 yıl önce hiç kimse bilemezdi bunları.
Evet.
Bu bize neyi göstermiş oluyor? Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah'ın sözü olduğunu kanıtlamış oluyor. Allah'ın her yerde hakim olduğunu gösteriyor. Hı. Ahkamul hakimin diye geçiyor Allah'ın bir sıfatı. Hakimlerin hakimi yani.
Evet.
Yani tek hakim Allah gerçeğini görmüş oluyoruz. Bakın bir ayet-i kerimede yine Allah şöyle buyuruyor insan yaratılışıyla ilgili olarak. Necm suresinde 32. ayet. Şüphesiz senin Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. Hem sizi topraktan inşa ettiği, yarattığı ve siz daha annelerinizin karnında cenin halinde bulunduğunuz zamanda. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp durmayın. O sakınanı daha iyi bilendir. Allah her zaman bizi çok iyi bildiğini, bizi yarattığını bu şekilde ifade etmiş oluyor. Bildirmiş oluyor.
Evet.
Bakın tabii şimdi biraz Darwinizme geri dönelim.
Evet.
Bu Darwinizm saçmalığına.
Hı hı.
Bu hücrelerin birbirinden farklılaşmasından bahsettik.
Hı hı.
Bunun hiçbir açıklaması yok. Yani şu an teknik olarak, bilimsel olarak da mümkün değil. İleride belki tabii detayları araştırılıkça ortaya çıkacaktır tabii ki ama çok büyük bir mucize. Yani çünkü birbirini tıpatıp aynı olan hücreler birdenbire farklı organları yapmaya başlıyorlar. Ve 8. günde başlıyor bu. Yani 8. güne kadar hücre topluluğu, birbirini tıpatıp aynı olan hücre topluluğu yerini biliyor hücreler bir kere. Yerini bilmesi gerekiyor. Yani insanın bir başı var çünkü, ayakları var, değil mi? Kolları var.
Hı hı.
Bir yön ve navigasyon sistemi, yani böyle bir yön bilmesi gerekiyor hücrenin. Orada o yönü tayin edip ondan sonra DNA'sındaki o bölümleri, ilgili bölümleri ortaya çıkarması gerekiyor. Yani 200 evet. ayrı çeşit hücre meydana geliyor bu birbirinin tıpatıp aynı olan hücrelerden. İşte evrimciler bakın bunu nasıl itiraf ediyorlar hiçbir açıklamaları olmadığını. Richard Dawkins çok önde gelen bir evrimci bilim adamı diyor ki ceninin gelişiminde de genler o kadar karmaşık ve birbiriyle kilitlenmiş bir ilişkiler aile denetleniyor ki buna değinmememiz daha doğru olacak. Tabii ki değinmez. Nasıl
evet.
değinsin? Yani burada mükemmel sonsuz güç sahibi Allah'ın yaratma sanatıyla karşılaşıyoruz. Yine bakın Hoymar von Ditfurth, o da çok önde gelen bir evrimci. Tek bir döllenmiş yumurta hücresinin bölünmesinin nasıl olup da birbirinden her yönüyle öylesine farklılaşmış sayısız hücrenin doğuşuna yol açtığı, bilim adamlarının akıl erdiremediği olayların başında gelmektedir. Bugün olup biteni az çok yorumlayabilecek kuramsal çatılar kurulmuş olsa da olay bütünüyle yanıtı olmayan bir sorular yumağı oluşturmaktadır. Yani çok açık. Yani
çok açık, evet.
Bir yaratıcının, sonsuz akıl sahibi yaratıcının olduğu. Desenize şunu, Allah'ın yarattığını. Yani nedir bu zor? İşte sırf Allah bunları bu kaderle yarattığı için böyle bu kadar akıl dışı, bu kadar zırva bir şeyi savunmaya kalkışıyorlar. Halbuki her şey Allah'la güzeldir. Yani Allah olduğu için her şey güzeldir. Bakın haşa, Allah'ın bunların düşüncesine göre bir yaratıcının olmadığı bir ortamda kaos, bozgun, karmaşa, ölüm, yok olma, yani her şey kötü. Halbuki Allah'ın varlığıyla bakın sonsuz hayat, sonsuz cenneti Allah'ın koruyup kollaması, sonsuz merhamet sahibi, sonsuz adalet sahibi, adil olan Allah, sonsuz sevgi sahibi Allah'ın koruyup kollamasındayız. Bir kader üzere yaratılmışız. Yani ne kadar güzel bir şey bu. Her şey Allah'la
evet,
güzeldir.
Kesinlikle. Kısa bir aradan sonra konumuza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Reklamlardan sonra buradayız. kısa bir aradan sonra tekrar hoş geldiniz. Sayın Adnan Oktar hocamız şu an aramızda. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
Allah razı olsun. Hocam nasılsınız?
Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah sizleri görünce daha da iyi olduk inşallah.
Bir mukabele hocam. Bizler de sizi görünce daha iyi oluyoruz. Huzurlu maşallah. Oluyoruz.
Elhamdülillah.
Ekran başındaki izleyicilerimiz de öyle hissediyordur. Ramazanlarınız hocam nasıl geçiyor?
Çok güzel iftarımız vardı.
Allah kabul etsin hocam.
Çok güzel, çok kalabalıktı. Her yerden, her düşünceden kardeşimiz oradaydı. Zaten Müslümanlar kardeşler, evet. Aynı düşüncedir ama meşrepler, düşünceler, gazetelerden çok fazla kardeşimiz geldi. Güzel oldu maşallah.
Maşallah, maşallah.
Hemen arkasından Güney Afrika'da yayın yapan 3 radyoyla aynı anda canlı yayın yaptık.
Evet.
Canlı yayın bitti. Sürekli buraya geldim.
İnşallah.
Evet. İnşallah.
Hocam, bugün çok bahsedeceğimiz konu var. Neden başlamamızı istersiniz?
Genel olarak tabii Türkiye'nin de içinde bulunduğu durumuna da değerlendirmemizde fayda
evet.
var.
İnşallah.
Türkiye'nin kere bundanla beraber çok büyük ihtiyacı var. Bu Kürt sorunu çok önemli bir konu yani. Çünkü sorun diye ortaya çıkan zamanın çocukluğunda böyle bir konu da yoktu. Kürt sorunu. Kimin Kürt, kimin Nazlı olmuş bilmiyordum yani. Ben Türk millet vardı. Ben Türk'üm o kadar. Başka neydim yani? Karma karışık izahlara gerek yok. Bu yeni gelişmeler tamam güzel. Demokrasi ve gelişmeler olsun. Efendim insanlar çok özgür fikirlerini ifade etsinler. Güneydoğu'daki kardeşlerimizi ben canımdan daha çok severim. Onların huzurlu ve özgür olması, huzurlu olması beni kat kat sevindirir. Daha da rahatlatır. Ama konu özgürlük sorunu değil. Konu iman sorunudur. Yani Allah'ın varlığını bildiğini bilmek. Allah korkusu, Allah sevgisi. Çünkü bizim millet eden, millet aleyhine şey iman birliğidir. Yani dil birliği sadece yeterli değildir. Allah'a imanımız, din birliği bizi bir arada tutuyor.
İnşallah.
Türk'üz Allah'a çok şükür. Ama bu milleti meydana getiren unsurlar din birliği, din birliğidir. Yani bu iki unsur çok önemlidir. Şimdi tamam din birliği var ama orada kardeşlerimiz bir kısmı diyor ki biz işte Kürtçe öğrenmek istiyoruz diyor. Tamam amenna öğrenin güzel. Yani iftihar ederiz. İngilizce bilen de var, Arapça bilen de var. Çerkezce bilen de var. Herkes dinini öğrensin. Yani bunda bir mahsur yok. Ama ana lisanın Türkçe olması çok önemli. Çünkü anlaşamayız başka türlü. Yani Diyarbakır'dan kardeşimiz buraya lokantaya gelse nasıl yemek ısmarlasın, nasıl bir şeyler açıklayabilsin. Bu yönde bu çok önemli. Ama bölünmenin engellenmesi için tek yol vardır. Allah korkusu, Allah sevgisi ve iman birliği. Ya bunun dışında mutlaka bölünme olur. Ben açıkça söyleyeyim. Yani hiçbir çözüm yoktur aksi. Yani insanlar sen orada ayrı bir yönetim veriyorsun. Mesela verse birisi, herhangi birisi. Mesela belediyeler bazı düşüncelerin kontrolüne geçse. Yerel yönetimler, şunlar, bunlar falan artık neyse onlar adı. Sadece Kürtçe konuşuluyor. Bu insanların büyük bir kısmı ya, bayağı bir kısmı başka düşünceye geçmişler. Başka fikirlere duçar olmuşlar. Kürtler bir kere çok nezih ve kibar efendi insanlardır. Naif insanlardır. Evet. Çok onur olurlar. Misafirperver, güzel olan insanlardır. Ama onların en önemli vasfı imandır. Yani Kürt milletinin ki ben onu Türk olarak kabul ediyorum onları ben.
Evet.
Yani öyle dedikleri için ben Kürt diyorum. Yoksa ne alakası var hepimiz Türk'üz.
Evet.
Yani, o bölgenin ve bütün Türkiye'nin ana vasfı imanın olmalarıdır. Yani bu bölgeyi seviyorsa biz imandan seviyoruz. Ve adama sen maymun olduğunu söylersen o zaman diyor ki biz ayrı bir maymun türüyüz derse adam mesela.
Evet.
Ve ayrılmak isterse ne diyelim biz buna? Gönüllerin fethedilmesi çok önemlidir.
Evet.
Gönüllerin alınması çok önemlidir. Yani adam kendi millettaşlarını, kendi kardeşlerine bana basmıyorsa, kardeş olarak görmüyorsa ve bu bölgede durmak istiyorsa ve sadece kendi dinini kullanmak istiyorsa ve bizlerden, diğer kardeşlerinden de uzak olmak istiyorsa anayasa geçsin. Bir kısmı için söylüyorum. Önemli olmuş demektir.
Evet.
Adam diyor ki geldiğin bayrağınıza dikin diyor, Türk bayrağını diyor. Bayrak olsa ne olur ki orada ya? Yani gönül denizden koptuktan sonra, kalben koptuktan sonra, fikren, ruhen ve imanen koptuktan sonra bayrak olsun, bir şey olmaz ki.
Evet.
Bayrağı dikin diyor, adam bize parayı da verin diyor. Yani yörel yönetimden ihtiyaçlarını karşılayın. Biz bunu kabul ederiz diyor. Bayrağınıza dikin. Ama bunun dışında her şey ayrı olsun diyor. Kardeşim buna ne geliyor? Bizim kardeşim misiniz?
Evet.
Yani küçük bir azınlık bunu ama onlara neden veriyor? Kardeşiz, dostuz. Yani ayrılmaya, şuna buna gerek yok. Suç işleyen varsa, hatası işleyen varsa derdi ona da bir kolaylık göstertiyor. Yani bir çözüm göstertiyorlar şu an. Olabilir insanlık, hata yapmış olabilir, yanlışlık yapmış olabilir. Ama cinayet işlediyse şimdi bu ırk nasıl olmaz yani? Tabii ki onun cezasını çekmesi lazım. Anayas kaza korkuyla, baskıyla o örgüte girdiyse devlet onun bir kolayı gösteriyor zaten.
Evet.
Yani bunun istifade etmeleri lazım. Ama oradaki millet zaten asıl kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz. Zaten dinden yani onlar zaten hiç hoşlanmıyorlar pek akıllı.
Evet.
Yani nefret ediyorlar.
Evet.
Ama bela olmuş adamların başına. Şimdi can kaygısına düşmüş adamlar. Kardeşlerimiz. Onların can kaygısındayken onlarla işbirliği yapmaları mümkün oluyor. Yani olabiliyor bazen.
Evet.
Bu çok rahatsız edici ama oluyor. Fakat yani olayın en üstünde eğer o kardeşlerimizi candan bir muhabbetle kazanmak istiyorsa ve bölünmenin kesin olmasını istemiyorsa, bakın ben açıkça söylüyorum, başka hiçbir sözüm yok. İsterseniz yemin edeyim. Ben mutlaka bölünür aslında. Mutlaka iman, Allah korkusu, Allah sevgisi, din ahlakı ve imani eğitim. Bunun için hiçbir çözüm yoktur.
İnşallah.
Bakın şu an krizde sistem, görüyorsunuz yani bu düşünce krizde çözüm bulamıyorlar. Soruyorlar diyor adamlar, mesela bir kısmı diyor ki haklı bunlar diyor. Din özgürlüğü istiyor, tamam mı? Yerel yönetimlerine kendilerini olması istiyor diyor. Burada bu konuda haklılar diyor. Kardeşim tamam da adam onun istediği yani özgürlük değil ki yani sonucunda ayrılmak istiyor belli. Şimdi paltosunu hazırlamış, ayakkabısını hazırlamış.
Evet.
Kapıya doğru ilerliyor adam yani. Ben diyor ki ben evde duracağım, ben misafirim diyor. Bavulumu hazırlıyor bir yandan. Değil mi? Çamaşırları var, istifa diyor, hazırlamış. Gidiyorlar mı? Nereye? De gidecek yani. Niye? O evde rencide olmuş. Birileri onu üzmüş. Mahcup etmiş. Gururunu kırmış. Yani bunu yapanlar çok az bir topluluk. Biz millet olarak Kürt kardeşlerimizi canımız gibi seviyoruz. Onları da biz canı gibi seviyoruz. Biz İslam etrafında toplanmış haldeyiz. Ve Türk dediğimizde de İslam akla geliyor. İslam alaka akla geliyor. Bir hastı zaten Türklük. Yani biz ırk ayrımı olarak demiyoruz ki evine kalırsa ben Seyit'im, Peygamber Efendimiz'in
dedi. Evet.
Evet.
Ama anneanne tarafından da Oğuz Türk'üyüm.
Evet.
Yani şimdi ne alakası ben gidip Arabistan'a mı yetişeceğim? Öyle mi şu? Yani şu anlatı var mı? Türk oldu, Türk'üm işte. Yani bu Türkiye'de yaşayan herkes Türk'tür.
TC nasıl çözümünüz?
O kadar yani. Evet. Bunu bu kadar karıştırmanın, bu kadar zor hale getirmenin bir alemi yok. Ama bir kısım kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz hakikaten rencide ettiler. Mahcup ettiler. Onları bağrımıza basalım. Ekonomik yönden hakikaten ezilmiş durumda. Yardım edelim.
Evet.
Ama ben ne dersem diyeyim, Allah-u Alem Mehdi'nin dışında bir çözüm yok gördüğüm kadar.
Maşallah.
Yani, evet. Yani bunun tek çözümü Hazreti Mehdi'nin zuhurudur.
İnşallah.
İnşallah.
O zaman Kürt din o günü konu halledilir. Yani 21 saat sürmez yine.
İnşallah.
Azerbaycan konusu da, Kerkük'te, Musul'da, efendim Fas'ta, Cezayir'deki bütün çatışmalarda, Moğol'daki çatışmalarda, Kazakistan'da, Azerbaycan'ın alınmış topraklarının ve düşman gibi davranan insanların baskıları sonucunda oluşan o tatsız durumlarda hepsi ortadan kalkacaktır.
İnşallah.
İnşallah.
Ermenistan'ı da o sıkıntıdan kurtaracağız. İsrail'i de o sıkıntıdan kurtaracağız inşallah. Mehdi öncüler olarak bize ibadet ediyoruz. Mehdi talebeler olarak. İnşallah.
İnşallah.
Mehdi talebeleri kabul edeceğiz tabii. Allah bizi etmezse etmez.
Estağfurullah.
Elini yaparız. Bir şey demeyiz.
Estağfurullah.
Ama biz aşkla şeyhler Mehdi'ye talebe olmak için gayret ediyoruz.
İnşallah.
Allah'ın yolunda Allah'ın Resulü'nün güzel ahlakını yaymaya gayret ediyoruz.
İnşallah.
Ama bu ümmet büyük millet olacak. Türkiye büyük millet olacak. Türkistan büyük olacak. Bu ısrarla ne söylüyorum biliyor musunuz? 10 yıl sonra televizyonlarda bu ifadeleri duyacaksınız.
İnşallah.
10 yıl sonra. Cepten Bakın söylemişti. Hayrettir, hayrettir, hayrettir. Milyonun ölümüne sanki sen aynısı çıktı diyecekler.
İnşallah, inşallah.
Tarihi yok düşüyorum, onun için söylüyorum.
Hı hı.
Yoksa ben bunu bir kere söyler geçer.
Evet hocam.
Ama insanlarımızın iyice zihnine kazansın diye söylüyorum. Darwinizm, materyalizmden hiçbir şey kalmayacak. Zaten kalmadı bugün. Benim gelecek gençlerim ya benim elimde bir sopaya bir kaç varsa. Malbet bakıyorum, almış kovalıyorum.
Gördük
öyle. Ama hoş bulduk. Mesela benim bir şey yapmışlarım. Önüme katmış hepsini kovalıyorum yapmışlar kapağımda. Darlık sarılıyorum başlarını yapanlar.
Evet.
Ama çok başarılı
evet,
olmuş.
Maşallah.
Özetle Kur'an ahlakı bizi burada tutar.
İnşallah.
Bu moral zincir çözüldü mü Allah seyretsin bir tek orayla kalmaz. Türkiye paramparça olur. Bir tek orayla kalmaz. Her yer elimizden gider.
Allah saklasın.
Bizi iman bağı ayakta tutuyor.
Evet.
Sakın ha sakın. Aşk, sevgi, muhabbet, kardeşlik, dostluk, vefa, cesaret. Biz bu mefhumlarla ayaktayız. Bunu din bize sağlıyor. Din öğretiyor bunu bize. Kur'an öğretiyor. Atatürk'ümüzün ifadelerini okuduk, gördünüz.
Evet.
Resulullah aşığı, Kur'an aşığı. Tam anlamıyla Resulullah'a uyalım diyor Atatürk.
Evet.
O gün sen açıklamıştın gene gerekirse izah edelim.
Evet.
İnşallah.
Bu bir. İkincisi de milletin başında bir iddia veren Ergenekon örgütü belası var.
Evet.
İnsanlarımız yazıyorlar, devlet yapar, gereğini yapar, polisimiz yapar. Bir tamam da devleti kim meydana getiriyor? Millet meydana getiriyor. Milletin gücü ve desteği meydana getiriyor. Savcı tek başına nasıl iş yapsın? Polis nasıl tek başına iş yapsın?
Evet.
Devlet tek başına nasıl bir iş yapsın? Tabii ki millet desteği de olacak.
Evet.
Onun için ben istirham ediyorum milletimden. İddia edilen Ergenekon örgütünün en tehlikeli yapılanması olan yargı içindeki yapılanma ve emniyet içindeki yapılanma konusunda devletimize bütün güçlerini yardım etsinler. Eğer Büyük Türkiye istiyorlarsa, milletimizin mutlu olmasını istiyorlarsa, huzurlu yaşamamızı istiyorlarsa, evlatlarının yarını düşünüyorlarsa bunu yapsınlar. Bakın hükümet iddia edilen Ergenekon örgütünün üstüne gittikten sonra faili meçhuller zınk diye durdu.
Evet.
Evet.
Her gün adam öldürülüyordu. Her gün.
Evet.
Bir profesör, bir doçent, bir bilim adamı, bir dindar, bir insan, milletvekili, bakan, başbakan. Niye şimdi olmuyor?
Evet.
Allah rızası için bak milletimden ben bu konuda istirham ediyorum, rica ediyorum. Bu konuda devlete yardımcı olsunlar. Elindeki her türlü bilgiyi devlete göndersinler. Hiçbir şey olmaz. İmza da atması istiyorsa yani hı-hı, bilgi versin yani mecbur değil değil mi bir
evet
bilgilendiriyorum değil mi bilgi gönderebilir
evet.
Savcılıklara karakollara bilgi versinler devlet bilgiyle hareket edebilir yani yargı içerisinde muazzam bir Ergenekon iddia edilen Ergenekon örgütünün yapılanması var eğer bırakırsak Allah vermesin yani eğer hükümet bu konuda başarılı olamazsa devlet gider Allah'a sergilsin. Yani Allah vermesin. Yani hakimler devletini çevirebilirler.
Evet.
Hakimlerin de canı yanar. Savcıların da canı yanar. Polisin de canı yanar. Herkesin canı yanar. Daha önce nasıl canımız yanıyordu? Milletimizin canı evet, yanıyordu. Hazır böyle bir fırsat elimize geçmişken, devletimizin böyle güzel bir atağı varken başarılı şekilde bunu neticelendirelim. Daha hala oradan buradan iddia edilen Ergenekon örgütünün eylemlerini görüyoruz.
Evet.
Daha hala kafa tutuyorlar.
Evet.
Daha hala pervasızlar. Bu konuda
daha duyarlı ve daha tutarlı olalım. Yani korkaklık bizim milletimizin kanında yok. Bizim millet delikanlı millet, yiğit millettir. Onun için gereğini yapacaklarına inanıyorum inşallah.
İnşallah. Hazreti Mehdi demişken hocam, bu konuyu çok merak eden izleyicilerimiz var ki bunların içinde ben de varım.
Evet.
Mehdi şu an aramızda mı?
Bakın ben böyle mantıksız bir şey savunmam. Yani bir şey savunursa, mesela Darwinizm yok dedim. Eze eze, söke söke ispat ettim. Maşallah. Darmadağın oldular.
Maşallah, evet.
Anormal garibanlaştım.
Evet.
Ve diz çöktürdüm.
Evet.
Yani maşallah. İlimle, fenle diz çöktürdüm.
Evet.
Yeri öptürdüm yani. Ve kabul ettirdim. Diyorum ki, Mehdi geldi.
İnşallah.
Ben mahcup olacağım bir söz söyler miyim?
Söylemezsiniz.
Söylemezsiniz, evet.
Bak, İnşallah. Gelecek demiyorum, geldi diyorum.
Evet.
Ve Türk İslam Birliği oluşacak diyorum. 10 yıla kadar, 20 yıla kadar ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı göreceğiz diyorum.
İnşallah.
İnşallah.
Ben buradayım. Allah'ın ömrü verirse sizler de buradasınız.
İnşallah.
Bunlar sürekli videoya alınıyor. Evet. Değil mi? Muhafaza ediniyor.
Evet, yüzlerce kaydı var.
10 yıl sonra beraber seyredeceğiz.
İnşallah.
İnşallah.
Çünkü bakın dediklerimden çıkmayan bir tane bir şey olsa diyeceğim ki yani hakikaten dedim çıkmadı. Kabul edeceğim. Evet. 300-400 tane konuda söylediğim bütün her şey son 2-3 yılın içerisinde tamamı çıktı.
Evet.
Demek ki doğru söylüyorum.
Evet.
Resulullah yalan söylemez. Muhbiri sadıktır. Dediklerinin tamamı çıkmış. Yani
evet.
Birden yüze kadar bütün dedikleri çıktıysa 101. niye çıkmasın?
Evet.
Bir çıkmış, iki çıkmış, üç çıkmış ve sırayla ama. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hepsi çıkmış.
Evet.
Yüze kadar çıkmış, 101 çıkar mı diyor. E kardeşim yüze kadar nasıl çıkmış peki o zaman?
Evet.
101. de çıkacak.
İnşallah hocam.
Ve çıktı diyorum ben ayrıca.
Hı hı.
Hazreti İsa Mesih'i de göreceğiz. O güzel gri gözlerinin, o minik burnuyla, o güzel yüzüyle göreceğiz. Bütün dünyayı gezecek. Milyonlarca insanlar görüşecek. Yüz binlerce insanın yüzünü mesedecek.
İnşallah.
Aşkla, muhabbetle bağırmasınacak. Mehdi de öyle. Mehdi'nin zuhurunda insanlar kendini kaybedecekler.
İnşallah.
Bunu göreceksiniz. İnşallah. Çile insanlar Mehdi. Mehdi eşittir çile, çile eşittir Mehdi. Maşallah. Hazreti İsa da çok çileden geçecek. Onlar zannediyor ki insanlar çok rahat edecek.
Evet.
O da çile insanıdır. O da çok acılardan geçecek.
İnşallah.
Yani diyor değil mi peygamber diyorsun. Evet. Hiçbir şey olmaz. Değil. Hazreti Yusuf o da peygamberdi ama ne çilelerden geçti.
Evet.
Hazreti Musa Uyaz mı peygamberdir? Ne acılardan çilelerden geçti. Bütün ömrü çileden geçti. Biz onu çileyle sevdik, çilesiyle sevdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çektiği çile, dağlar dayanmaz, dağlar.
İnşallah.
Resulullah'ın çektiği çileyi bir saat bir insana versen, bacaklara ayrılır, böyle betona yapışır. Bir saatine dayanamazlar.
İnşallah.
Sadece bir saatine çektiği çileye. Mehdi de öyle. Yani Mehdi'nin de çektiği çilenin bir saatine insanlar bir dakika dayanamazlar.
Evet, inşallah.
İnşallah. Zor. Evet. Aşamalardan geçecektir. Aşk insanlara, Allah'a, Allah aşıklarının özelliğidir bu. Başka türlü aşık olunamaz zaten. Yani refah içerisinde çile çekmemiş bir insan aşkı bilmez. Tutkuyu bilmez. Derinliği bilmez. Deli aşık ruhunu bilmez. Fedakarlığı bilmez. Deli aşık isterse kendini ateşin içine atar.
Evet.
Gözü karadır deli aşığın. Allah aşkıyla her şeye razıdır. İnşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi hücre hayatı da yaşayacak. Hapis hayatta bazı durumlar yaşayacak dediniz hocam.
Evet.
Sanırım yanlış anladıysam. Yaşamış olabilir mi bunları?
Olabilir de. Tabii. Evet. Yani yaşayacak da olabilir, yaşamış da olabilir. Bilemeyiz.
Evet.
Ama gördüğümüzde onu anlayacağız.
Evet.
Said Nursi diyor, belki imanın nuruyla diyor, eşhası ahir zaman tanınabilir diyor, kendisi dahi kendisini bilmez diyor geldiği vakit. Bakın.
İnşallah.
Mübareğin sevimliliğine bakın ki kendisi dahi kendisini bilmiyor başlangıçta.
Evet.
Maşallah.
Belki diyor imanın nuruyla tanınabilir diyor. Hazreti İsa Mesih de öyle. Kalkacak uyuduğu yerde, geçmişini bilmeyecek. Bilmiyor kendisine. Kur'an'ı, Tevrat'ı, İncil'i öğrenecek. Kur'an'a tabi olacak. Sonra anlayacak peygamber olduğunu, vahiy aldığında.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Ama onun aldığı vahiy ile insanlar sorumlu olmuyorlar. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah hocam. Huzur, mutluluk, kardeşlik, fakirlikten bir şey kalmayacak.
Elhamdülillah. Mehdi devri, İsa devri öyledir. İnşallah.
Evet, inşallah.
İnşallah hocam. Hocam birazcık da kaderden bahsetsek.
Kaderle ilgili ayetler var. Oku bakalım.
Evet.
Sen de mi o ayetler?
Ben de evet.
Evet oku.
Senin şeytandan Allah'a sığınırım. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın.
Ben buraya geldim ve bu konuyu anlattım. İrademle anlattım. Cüz-i irademle anlattım. Ama daha babam yokken ben bunu anlatmıştım.
Maşallah.
Evet.
Mesela dedim o yazıyı bul dedim. Değil mi? Sana söyledim.
Evet.
Daha babamın babasının babası yokken o yazıyı sen okuyordun.
Evet, inşallah.
Evet.
Mehdi mesela çoktan zuhur etti. Mehdi çoktan vefat etti. Kıyamet çoktan koptu. Hazreti İsa çoktan indi.
İnşallah.
İnşallah.
Resulullah'ın yanına çoktan gömüldü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu insanın idrak edebileceği bir şey değildir. Tek bir an vardır. An. Saniyeden daha kısa ama kıyaslanamıyor. Yani saniye de değil. Yani an.
Evet.
An içerisinde sonsuz önce ve sonsuz sonra Allah katında bitmiştir.
Evet.
Hepsi bitmiştir. Yaşanıp bitmiştir. Biz yaşanıp bitmiş şeyleri şu an yaşıyoruz.
Evet.
Külli iradede, cüz-i iradede bunun içerisinde, o anın içerisindedir.
Evet.
Allah bir şey beklemez. Yani insan öyle zannediyorlar. Yani insanın ne yapacağını bilmez diyor, zannediyor Allah insanlar.
Maşallah.
Bilmez olur mu? Allah sürprizle karşılaşmaz Allah.
Evet.
Yani her şeyi bilir. Cüz-i iradede bilir, külli iradede bilir, hepsini bilir Allah. Oku öyle.
Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık olan bir kitapta levh-i mahfuzda olmasın. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın.
Bakın yaratmadan önce.
Evet.
Olmuş daha önce.
Maşallah.
Değil mi?
Evet.
Ama her ne olursa olsun size isabetin herhangi bir şey. Mesela benim kitabı tutmam. Mesela tuttum ayağa kaldırdım. Yukarı kaldırdım. Allah diledi. Sonra ben diledim. Yani Allah dilemedi ben bunu yapamazdım. Kaderde olduğu için kaldırdım ayağı. Yukarıya. Evet.
Bununla ilgili ayet okuyayım hocam.
Evet.
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
Mesela siz Allah dilediği için sordunuz. Ama kimse bizi zorluyor gibi olmuyor dikkat ederseniz.
Evet.
Kendi irademizle yapıyoruz. İşte buna cüz-i irade deniyor.
Evet.
Ama bu cüz-i irademiz de yine kaderimizdedir.
Maşallah. Evet, maşallah.
De ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler.
Bak yazdıklarının dışında hiçbir şey isabet etmez.
Evet.
Ne demek?
Her
şey için geçerli bu. Mesela Kur'an'dan şimdi herhangi bir sayfa açıyorum. Mesela kaderimdeki sayfayı açtım.
Evet.
Evet. Mesela seninle birlikte tövbe edenlerle birlikte emrolunduğu gibi dost doğru davran. Şeytandan Allah'a sığınırım. Zulmedenlere eğilim göstermeyin. Gününüzün iki tarafında ve gecenin gündüzde yakın saatlerinde namaz kıl. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlara bir öğüttür. Ve sabret. Gerçekten Allah iyilik yapanların ecrini kaybetmez. Mesela güzel ahlakın temel özelliklerinden sabır. Bak sizden önceki nesillerden, onlardan kurtardığımızdan pek azı dışında yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? Bozgunculuğu önlemek farz.
Evet inşallah.
Mehdi'nin görevi de budur işte. Bozgunculuğu evet. Önlemektir inşallah.
Programımızın sonuna geldik hocam. Toparlamak istersek.
Evet. Toparlamak istersek çok güzel bir dönemdeyiz.
Evet.
Müjdeli bir dönemdeyiz. İnşallah. Zaten Türkiye'ye bir baksınlar kardeşlerimiz.
Evet. Evet.
Yani şöyle bir genel tarihi perspektifine baksınlar. Böyle bir yükselme var.
Maşallah. Evet.
İmani, Kur'ani yönü böyle bir yükselme var. Milliyetçi yönü, dindar yönü, güzel ahlak yönüyle bizim milletimiz fevkalade bir millettir. Irk üstünlüğü anlamında demiyorum. Ahlak üstünlüğü olarak. Bütün dünyanın lideri olacak inşallah Türk milleti.
İnşallah.
Çünkü vefa, sabır, şefkat, cesaret, güzel ahlak, insancılık, misafirperverlik hepsi mükemmel olarak bizim milletimizde var. Dünyaya sevgiyi, güzelliği öğreteceğiz. Aşkı öğreteceğiz inşallah.
İnşallah.
Böyle bir dönemdeyiz inşallah. İnşallah.
Ağzınıza sağlık hocam. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Sizden, size de çok teşekkür ediyorum Sayın Doktor Cihat Bindoğlu ve Sayın Doktor Oktay Babuna.
Biz teşekkür ederiz.
Sağ olun. Bir başka programımızda inşallah tekrar birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programımızı harunyahya.tv internet adresinden tekrarlarını takip edebilir ve diğer programların ne zaman olduğunu oradan öğrenebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Allah gönlünüze göre versin.